Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
İkisi Bir'in canlı yayınıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ara ara canlı yayın yapacağımızı sizlere duyurmuştuk arkadaşlar ve bu geleneğimizi bozmuyoruz.
Evet, ayda bir.
Ayda bir, bazen 1,5 ayda bir kayabiliyor.
Ama şimdi sen yurt dışına gidiyorsun, şu oluyor, bu
evet,
oluyor.
Evet, doğru.
Sensiz de ikisi bir
oluyor. Değişiyor. Sen de gidebiliyorsun şimdi. Sen gidiyorsun
yok,
deyince. Yok öyle şeyler deme. Şimdi sadece ben gidiyormuşum gibi. Bütün olanakları sadece ben kullanıyormuşum
gibi. Hedefi bana gösterme diyorsun.
Evet arkadaşlar, ne yapacağız canlı yayında? İlk olarak onu söyleyeyim. Canlı yayın niye yapıyorsunuz? Zaten haber sunmayacak mısınız diyebilirsiniz. Ama bu programın şöyle bir yani değişik bir kısmı oluyor. Haberlerin sizlerle beraber yorumlamasını yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yorumlarınıza bakıyoruz. Yorumlarına nereden iletebileceksiniz bize? Twitch kanalından, bölüm sonucu haberinin Twitch kanalından, chat panelinden direkt ulaşabilirsiniz. Bu bir alternatif. Bir de aynı zamanda Donanım Haber'in forum sayfasında ilgili konudan ya da ana sayfasında ilgili konudan yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biz ara ara durdurup, yani durdurup derken de ara verip
yayını durdurup
oraya doğru bakacağız. Oradan da okumalar yapacağız. İşte neler yazmışsınız, neler düşünüyorsunuz söylediğimiz konular hakkında. Oradaki yorumlarınızı yer vereceğiz. İnteraktif bir yayın olacak kısacası. Bunları konuşuyor olacağız. Değil mi?
Olacak, evet. Yan taraftaki şeye de koyuyorum ya arada bir panele.
Ya zaten aslında birimiz konuşurken bir diğerinin de panele bakmasında yarar var. Çünkü canlı yayın yapıyoruz ve canlı yayında gerçekten çok değişik aksaklıklar olabiliyor. Geçtiğimiz canlı yayında nasıl üstüne görüntü koyduk, sesimiz gidiyordu.
Yani orada çıtırtılar falan.
En son iki mikrofon koyalım dedik, yankı yaptı. Bir tanesini yankı attık, ortaya onu koyduk falan filan derken.
Bildiğin şey gibi Çengelköy kıyarı gibi ortada
sokuyordu. Devasa bir mikrofondu. Bu sefer ama çok ferah bir ortamdayız. Birincisi yeşillik koyduk arkaya. Özlem içindeyiz İstanbul'da,
evet,
özellikle.
Güzel oldu ama.
Güzel oldu, evet. Yeşil perdeyi yeşillik koyduk.
Teknolojiyi seven oyun ve teknolojiyi seven, doğayı seven teknoloji oyun programı diyebiliriz herhalde.
Gerçekten öyle. Doğa dostu bir program yapalım dedik. Mekanik yerlerden kurtulalım. Uydu da ama ben televizyona bakıyorum. Bizim yani görüntümüz nasıl çıkıyor diye. Gerçekten
bence
çok hoş.
Bence şu ana kadar yapılmış en güzel canlı yayınlar oldu bizim kanalımızda. İkisi bir için en azından söyleyebilirim.
Evet. Ya zaten benim içinde bulunduğum
Yeter artık Mesut. Evet, ama hakkını vermek lazım. Kesinlikle Mesut bu konuda başarılı bir işler çıkaran.
Ya hep beraber çalışıyoruz açıkçası, onu söyleyebiliriz.
Biz de işte getir götür işleri yapıyoruz.
Şey yapalım istersen Tala.
Tamam.
Teknoloji haberleriyle yavaş yavaş başlayalım.
Tabii.
Ben çünkü Microsoft'un Windows 10 lansmanıyla başlamak istiyorum ve buradan bir tane videosunu başlatalım amcaların. Şuradan da ona geçelim. Altta da biz görünüyoruz zaten. Görünmeye
evet,
devam ediyoruz.
Bu haftanın en önemli olayı diyebiliriz.
Evet,
herhalde,
gerçekten öyle. Microsoft Windows 10'un kullanıcı versiyonunun, kullanıcı teknik ön izlemesinin yeniliklerini aktardı arkadaşlar. Ekstra olarak da HoloLens ismini verdikleri, bir tane de çok güzel bir sanal gerçeklik kaskı tanıttılar. Hatta artırılmış gerçeklik kaskı demek daha doğru olur. Windows 10'la beraber, hatta şu fareyi de çekeyim şuradan listemiz gitsin. Windows 10'la beraber hayatımızda neler gelecek kullanıcı tarafında? Continuum'u anlattılar. Continuum neydi? Windows 10'da biliyorsunuz 8'de olmayan start menüsü geri gelecek ama aynı zamanda modern arayüzümüz de olacak. Continuum'da ne yapacağız? Bir tablet kullanmaya başladığımızda, klavyesinden ayırdığımızda Continuum arayüzü bizi modern arayüze geçirecek. Continuum teknolojisi. Klavye geri taktığımızda da artık ana masaüstüne çalışabilecek hale geldiğimiz için geri masaüstüne döneceğiz. Şu anda görüntülere zaten o geliyor. Birazdan amca çıkartacak klavyeden ekranı ve Continuum diyecek ki tablet versiyonu arayüzüne geçmek ister misin? Ekstra olarak modern arayüzde bazı değişiklikler var. Modern arayüze bakarsanız eğer birden fazla ikonun sol tarafta yer aldığını, sağ taraftaki ikonların da daha rahat erişilebilir şekilde yerleştirildiğini görüyorsunuz. Bence çok daha mantıklı, çok daha güzel bir arayüze geçiş yapılmış.
Kesinlikle.
Modern arayüzde de. Cortana var. Hemen altta onu görmüşsünüzdür. Evet. Cortana'yı da zaten burada detaylı bir şekilde anlatacaklar. Bak klavye geri taktı mesela. Masa üstüne geri döndü
şimdi,
burada.
Şimdi şey vardı biraz. Windows
başlat menüsünde görüyorsun. Modern bir başlat menümüz var artık.
Windows 8'de tablet kısmında mesela yani daha doğrusu masaüstü için oluşturulmuş Windows 8 tablete dönük olduğu için zorluyordu
Evet. Bu
insanlar ama burada herkese yönelik bir
bak tablet kullanıyor şu anda. Tablette de yine aynı modern arayüzdeki hareketleri yapabiliyorum. 7 inçlik bir tablet bu diyor. Ve 7 inçlik tablette de bu amcanın saçlıydı ya. Çok enteresan demeden duramıyorum.
Çok garip. Acaba birisi demiyor mu ya abi sen bu sefer programa böyle çıkmasan falan filan diye.
Orada rahatlar gerçi ya. Bak
tabii,
ben takılıyorum sadece amca ama bir değişik durmuş ya.
Yakışmış yani. Ne bileyim.
Evet, Cortana'dan bahsediyor. Cortana nedir? Artık dijital asistan. Hatta burada amca anlatırken sesli versiyonda diyor ki Cortana Siri'den farklı çünkü Cortana kişiselleştirilmiş bir asistan diyor. Yani sizin en çok kontak kurduğunuz kişileri tanıyor diyor. En çok aramalarınızı biliyor. Zevklerinizden anlıyor. Ona göre önerilerde bulunabiliyor diyor. sesli aramalar yapabiliyorsunuz, yazılı aramalar yapabiliyorsunuz. Hatta Cortana dijital bir asistan olduğu için işte eşime şu başlıkta bir mail at, içine şunları yaz diyorsun sesli olarak. Hop yazıyor, gönderiyor.
Evet, eskiden Microsoft Office'te arkadaşlar hatırlayacaktır, Ataç vardı. Zıplardı, ipuçları falan verdi, yardımcı olurdu.
Onun uç noktadaki
hali. Şimdi Halo'dan Cortana'yı transfer etmişler. Gerçekten de güzel bir arayüz olacak zaten.
Evet, bak mesela eşine burada gönderiyor gördüğün gibi e-postayı. Evet. Sadece sesli komutlarla yazdırabiliyor. Çok önemli. Cortana aynı zamanda Spartan isimli Internet Explorer'ın yerini alacak olan daha hafifletilmiş.
Yalnız dikkat ettim bilmiyorum da. Sözünü kesiyorum ama Cortana, Spartan,
Halo'da ne varsa hepsini almışlar.
Halo'da ne varsa onları almışlar yani. Adamın aynen. Bütün olayı Halo olmuş.
Ve mesela Spartan'da da Cortana'ya sor diye bir seçenek var. Cortana'ya sor diyorsun bazı takıldığın yerleri falan. Cortana sana orada arama yapabiliyor falan. Böyle çok gelişmiş. Cortana sistemin her yerinde çalışıyor.
Tam gerçekten anlamında güzel bütünleşik bir yapıda diyebiliriz.
Abi. Evet ve yani bir dijital asistanın gerçekten çok ötesinde tamamen kişiselleştirilmiş bir dijital asistan. Resmen sekreter olarak çalışıyor. Bildiğiniz gerçek bir sekreter gibi. Arama yaparken de şöyle önemli. İnternet üstünden aramalar yapıyor. Bilgisayar içinden aramalar yapıyor. Biraz evvel mesela bilgisayar içindeki Skype'ı çalıştırdı. Skype'ı çalıştır falan da diyebiliyorsun.
Evet. Bir de bir nevi aslında Windows 10'un Wikipedia'sı tadında da diyebiliriz. İstediğimiz şeyi aratıp önümüze sunması
noktasında da. Tabii Bing'i kullanıyor aslında Bing'i kullanıyor. Üstünden. O ya, da tabii. Önemli bir konu. Yani o değişik bir konu olmuş gerçekten. Mesela Xbox'ı gösteriyor şu anda. Bu Xbox olayı da yeni eklenen uygulamalardan
evet,
bir tanesi.
Xbox uygulaması müthiş bir özellik.
Bu uygulamada arkadaşlar Xbox'ta kullandığınız achievement'ları filan görebiliyorsunuz ama en önemli özelliği Xbox'ı PC'ye
stream
edebiliyorsun. Bu çok değişik bir konu.
Stream etmesinden de öte PC oyuncularıyla cross oyun oynayabilmek, yani PC oyuncularıyla ortak oyun oynayabilmek işin en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten Fable Legends duyuruldu PC'ye. Co-op olarak gelecek bir oyun arkadaşlar. 4 kişi oynayabileceksiniz. Ve PC oyuncuları bu sayede Xbox One oyuncularıyla birleşerek bir noktada ortak oyun oynayabilecekler. Zaten Phil Spencer yaptığı açıklamada bu sistemin gelişeceğini de dile getirmişti. Bunun yanı sıra sadece şu aşamada adını sen getir. Sadece Fable Legends olmayacak. İlerleyen aşamalarda mesela Gears of War örneğini verdi. Daha önce zaten baktığımızda Shadowrun'la birlikte bu sistemi getirmişlerdi Mesut. Yani Xbox 360'a ve PC'ye ortak çıkmıştı ve iki tarafın oyuncuları online olarak oynayabiliyorlardı. Hakeza PlayStation 3 kanadında da örnek verebileceğim şu anda adı aklımda değil ama bir oyun vardı. Şimdi bu noktada benim aklımı kurcalayan bir şey var aslında. Phil Spencer açıklamasında şöyle bir yorumda bulundu. Oyunları her iki tarafın da rahat oynayabilmesi açısından multiplayer tabii ki modlardan bahsediyorum. Eğer kompetitif bir yapı olacaksa çünkü mouse klavye ikilisi biliyorsun.
Aynı kontrolcüleri kullanmaları
özellikle
lazım.
Özellikle shooterlarda anasını ağlatır karşı tarafın.
Evet.
Şimdi bunun karşısında da Phil Spencer'ın söylediği kontrol sahiplerini yani Xbox One kontrolcüsüyle oynayacak oyuncuları etkilemeyecek bir yapı ortaya sunacaklarını söylediler. Acaba bu noktada şeyi etkiler mi? Oyunların kalitesini, oynanışını. Çünkü PC oyuncusu hızlı, rahat dönüşleri seven bir yapıda FPS oyunlarını sever. Mesela Halo'nun konsolda bu kadar tutmasının sebeplerinden birisi de budur. Ağır dönüşleri vardır ve herkes daha rahat hareket edebilir. Acaba diyorum ilerleyen dönemlerde sırf bu crossplay olayını arttırmak açısından şey yapacaklar mı? Oynanış dinamiklerinde farklı dinamiklere gidecekler mi?
Ya açıkçası onu görmeden bir şey söylemek çok zor ama ben çoklu ortamda yani çoklu oyunculu ortamda eğer iki farklı sistemi bir araya getireceklerse mutlaka kontrolcüleri eşitleyeceklerdir diye düşünüyorum.
Ayrıca şey de söylemişlerdi zaten. Dilerlerse işte sunucularda işte klavye mouse ikilisi seçilmesin diye. Zaten Xbox One kontrolcüsü çok rahat bir şekilde PC üzerinde oynanabiliyor. O şekilde bir dün sunucularda şey yapabilirler işte. Herkesin Xbox One kullandığı bir ortak platform oluşturabilirler diye düşünüyorum.
Ama burada şunun altını çizerim. Yani Xbox bu yazılımıyla beraber Xbox oyunlarını Windows'ta oynamıyorsunuz. Yani bunun altını çizmek lazım. Bir Xbox One'ınız varsa oradaki oyunu Windows'a stream ediyorsunuz.
Aslında şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Windows 10 işletim sistemine sahip bütün cihazlarda stream edebiliyorsunuz arkadaşlar.
Evet, yani evinizdeki Xbox One'ı işte diyelim içerisinde oturma odasında siz kendi odanıza transfer ediyorsunuz oyunun görüntüsünü, oradan oynuyorsunuz aslında. Yani burada çünkü kafalar şeyde karışmış. Ben bakıyorum bazı arkadaşlara. Sanki Xbox oyunlarını PC'de oynayacaklarmış. Yok, direkt PC'de oynayacaklarmış gibi hissediyor. Ama Xbox One'ın açık olması ve evin bir yerinde çalışıyor olması
yani
lazım.
Aslında bu bir nevi PlayStation 4'ünüz ve PS Vita'nız var arkadaşlar. Evet. PlayStation 4 oyununu PS Vita üzerinden stream etmek gibi bir şey. Bunun yanı sıra zaten demo esnasında Surface tableti kullanarak Forza Horizon 2'yi de oynadılar başarılı bir şekilde. Gerçekten de göze de hoş geliyor, kulağa da hoş geliyor. Bunun yanı sıra baktığımızda yapılan açıklamalarda şeyi de görüyoruz. Xbox uygulamasının bir Steam değil ama nasıl desem ki şey gibi olacak. oyuncuların sosyal platformu olacakmış gibi geliyor bana soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü Phil Spencer ilk açıklamasını yaptığında çıkıp Steam'i açtı. Ve ben çok sıkı bir Steam kullanıcısıyım.
İşte Steam'i korkutmamak için.
Korkutmamak için. Kesinlikle katılıyorum.
8'de sende. Çünkü marketin gelmesiyle beraber Steam'den çok ağır eleştiriler geldi platforma.
Yani gerek Minecraft yapımcısı olsun, gerekse Steam'in Linux'a daha fazla oyuncuları yönlendirmek
zaten Minecraft'ı satın alıp oradaki sesi susturdular da Steam'i satın almak zor.
Phil Spencer böyle bir açıklama yaparak aslında Steam'e rakip hani Game for Windows tadında bir şeyle değil de daha çok bütün oyuncuların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü sadece bu Xbox kanadında değil arkadaşlar. Xbox uygulaması sayesinde siz mesela bilgisayarınız üzerinde oynadığınız herhangi bir oyunun bilgisini de yine aynı şekilde Xbox uygulaması üzerinden Xbox'ta oyun oynadığınız arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz ve Skype diyorum ortaklaşa chat yapabilecekler PC oyuncuları ve Xbox oyuncuları. Birlikte paylaşımlarda bulunabilecekler. Böyle bir sosyal medya platformu oluşturuyorlar
aslında. Evet mesela bazı arkadaşlar PC'de Forza keyfi çok güzel olacak falan da yazmışlar. Yani insanlar yani, bekliyorlar aslında.
Xbox One'ları varsa olacaktır diye düşünüyorum.
Bir de stream olayı demiş bir arkadaşımız. Türkiye'deki internet olmaz demiş ama burada bir de altını çizelim arkadaşlar. Evinizdeki ağ kullanarak stream yapıyorsunuz. Yani evinizdeki Xbox One'ı evinizdeki bilgisayardan oynuyorsunuz. İnternet falan yok burada. Alakası yok
evet, yani.
Yani
az önce de söylediğin gibi PlayStation 4 ile PlayStation evet, Vita arasındaki play. Bir Remote Play özelliğine benzer bir sistem. Bunun yanı sıra arkadaşlar tıpkı PlayStation 3, PlayStation 4 ve PS Vita arasındaki o cross buy dediğimiz mesela bir platformda bir oyunu alıyorsunuz diyelim. Öteki platformda da ücretsiz bir şekilde o oyunu devam ettirebiliyorsunuz. Başlangıç olarak Phil Spencer bunu desteklediklerini ve birkaç oyunda bunu görebileceğimizi söyledi.
Çok güzel bir şey. Yani Xbox One için aldığın oyunu PC'de PC versiyonunu oynayacaksın.
Oynayabileceğini söylediler. Ancak bu noktada şöyle bir şey söylüyorlar. Biz Xbox One'da tamam. Platform sahibiyiz tam anlamıyla. Söz geçirebiliyoruz ama Microsoft Windows 10 kanadında tamamen bir sadece yazılımın evet. sahibi. Nihayetinde o platforma çıkacak oyunlar hakkında bir şey söyleyemez. Bu noktada da işin yayıncılara kaldığını belirtiyor. Yani bu şeyi kullanırlarsa crossplay'in açık olduğu ortada.
Önemli. Windows 10'un yeniliklerine geri dönelim istersen. Burada anlatmaya devam ediyorlardı. Tabii. Mesela OneDrive oldukça önem kazanacak. Artık bulut depolama alanını daha fazla kullanacağız. Neden? Mesela burada bir galeriye bakıyoruz. Bu galerideki fotoğraflarımızı biz şey olarak görebileceğiz. Bütün cihazlarda eşlenik olarak görebileceğiz. Bu arada ben videoyu kapattım ya çok enteresan bir şekilde. Hemen oraya gelelim. Şöyle. Nerede anlatıyorduk? Ortağını geçmişti. Evet. Şimdi mesela galeriye bakıyor. Aynı zamanda mobil cihazlara geçtiğinde Windows 10'un çekirdiği her cihazda aynı çalıştığı evet. için telefondan bilgisayara kadar. Orada bu galeriye bakmaya devam edebiliyor. Bulut tabanlı sistemler Android'de, iOS tarafında zaten çok etkin bir şekilde kullanılabiliyordu. Yani orada çektiğin fotoğraflar bulutu yükleniyorlar. Birçok insan görebiliyordu. Şimdi eşlenik olarak bak tüm cihazlarda aynı anda bir deneyim var. Yan tarafta bir Windows 10 telefon var. Artık Windows Phone diye geçmiyor. Windows 10 diye geçiyor işletim sistemini. Direkt telefonda da. Mesela bak burada e-postalarına bakıyor, takvime bakıyor. Mobil cihazda da aynı bütün uygulamalar. Müzik uygulaması var mesela. Müzik uygulamaları eşlenik çalışıyor. Görüyor musun? Nasıl taşıyor?
Evet.
Mesela harita uygulaması yine eşlenik çalışıyor. Sürekli bir eşgüdüm var cihazlar arasında. Bilgisayar telefon konuşuyor, telefon tablet konuşuyor. Bu cihazların birbirleriyle konuşmaları gerçekten interaktiviteyi oldukça fazla arttıracak. Kullanımı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Ve Explorer'ın farklı bir versiyon olacak. Aslında Explorer değil, Project Spartan daha hafifletilmiş bir tarayıcıdan bahsediyorlar. Burada Cortana entegreli.
Evet, bir de kişiselleştirilebiliyor olması. Mesela bir ilginizi çektiği bir noktada tıpkı gazetenin üzerinde bir altyazıyı işaret veya bir köşe yazısını işaretleyebildiğiniz gibi burada da yine okuma moduna geçiyor olması, bazı noktaları, ilginizi çeken noktaları işaretleyebiliyor olmanız kalemle gibisinden hem tablet üzerinde hem masaüstü PC üzerinde çok etkileyici ve hoş duruyor.
Evet, kalemle işaretleyebiliyor olmak gerçekten enteresan olmuş. Daha doğrusu tabii ki PC'de biz fareyi kullanıyor olacağız. Mesela not almak istediğimizde tablette ise elimizi kullanıyor olacağız. Gerçekten hızlı bir şekilde notlar alabileceğiz. Birçok insan bu notları neden almak istiyor? Mesela yemek tarifinde gerçekten notları alıp bir yerlere kaydetmek ya da arkadaşına göndermek istediğinde bir yerleri işaretlemek isteyebiliyorsun.
Veya bir makalenin çok ilgi çekici bir kısmını kopyala yapıştır yerine evet. sadece bir yuvarlak içerisine almak çok daha pratik de olur.
Mesela okuma modu eklemişler browser'a. Okuma modunda da şöyle bir güzellik var. Okuma modunu açtığınızda arkadaşlar daha yalın, gözü yormayacak, etraftaki reklamlardan arındırılmış. Donanım haberde mesela çok fazla bunu kullanabilirler. Sadece makaleyi gösteren bir modda açılıyor ve bunları PDF olarak daha sonrasında okumak için kaydedebiliyorsunuz. Böyle değişik özellikleri de mevcut. Tamamen aslında kullanıcının ihtiyacı olan mobil ortamdaki o hafif bir tarayıcı ihtiyacını giderebilecek, aynı zamanda masaüstünde de hızlı çalışabilecek bir tarayıcı geliştirmişler şu anda. Oldukça da iyi olmuş. Mesela burada Cortana'ya artık bir göz atıyor. Cortana eklentisi keşke Türkiye'de çalışsa.
Keşke. Evet. Ya bir de ben Bing'in biraz daha şöyle bir kendini toparlamasını isterdim.
Hani bak görüyor musun? Senin bulunduğun bölgeyle ilgili işte hava durumu verileri, evet. Gideceğin yeri biliyorsa eğer gideceğin yerle ilgili hava durumu verileri falan sen arama yaparken işte, de çıkabiliyor.
Genellikle bu tarz teknolojiler niyeyse Amerika odaklı olduğu için tam olarak Türkiye'de randıman alamıyorsun.
Ya aslında Google'ın bazı servisleri değişik bir şekilde Türkiye'de indeks tutuyorlar. Yani arka planda bazen trafik verisi falan geldiği oluyor. Ama Türkçeyi tabii ki tam olarak desteklemiyorlar arkadaşlar. Orada öyle bir sıkıntımız var. Yani Türkiye yokmuş gibi davranıyor Google. Bunu da anlayabilmiş değiliz niye böyle yaptığını.
Evet bu arada şey falan da var. Onu da kısaca ben belirtmek istiyordum. Az önce bahsetmiştim PlayStation 3'te demiştim arkadaşlar ama PlayStation 4'teymiş. Street Fighter 5 PC ve PlayStation 4 oyuncular arasında oynanabilecekmiş.
Onu evet onu özellikle duyurmuşlardı biliyorsun.
Bunun yanı sıra da Game DVR gelecek Windows 10'la birlikte ve pek çok oyunla birlikte çalışacakmış arkadaşlar.
Bu çok önemli bir özellik
tabii. Kesinlikle çok ama çok önemli bir özellik. Bazı insanlar işte ya Fraps var, Shadow Play var ne gerek var diyorlar ama şimdi baktığımız zaman bence işleyiş mantığı olarak tamamen farklı şeyler bunlar. Bir oyunun tamamen bir kaydını almak var ve Fraps'ın yani bir dakikalık kaydından kaç gigabaytlık şey çıktığını biliyoruz. Ne kadar büyük yer kapladığını biliyoruz. Bu noktada Game DVR arkadaşlar son 30 saniyeyi alarak sizin gerçekten de etkileyici olduğunu düşündüğünüz oyun anlarını arkadaşlarınızla paylaşma imkanı tanıyor. Şunu da altını çizmek istiyorum. Game DVR sadece Xbox uygulamasıyla birlikte yeni gelecek olan sosyal medyayı kullanmayacak. Siz bunu istediğiniz sosyal medyada paylaşabileceksiniz. İsterseniz Twitter'da, isterseniz Facebook'ta ve Windows 10'un içinde gelen bir uygulama olduğu için, ücretsiz bir uygulama olacağı için de çok ama çok önemli. Game DVR sayesinde zaten kişiselleştirme noktasında da hani çok fazla video montaj işlemlerini anlamayan
bir ekran kartı
çok
kullanacağını da kurtaracak bir şey olacak. Çünkü biliyorsun Shadow Play AMD kullanıcıları tarafından aktif bir şekilde kullanılıyordu. Şimdi en azından AMD tarafında da Windows 10'un direkt özelliğini kullanacaklar.
Bu bence çok önemli bir özellik. Hatta bizim Canavar Hareketler programına daha fazla hareket gelecektir diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. DirectX 12 ile ilgili gelişmeler var. DirectX 12 çok merakla bekleniyordu mesela. DirectX 12 hakkında da gösterimler yapıldı. İstersen biraz da onların videolarına başlayalım. Hani burada bir sunum var mesela.
Evet.
DirectX 12'de neler geleceği ile ilgili. DirectX 12'de gelecek en büyük şey arkadaşlar performans.
11 oranla %50 oranında bir
evet,
artış var.
Evet. Aynı sahnede mesela o kadar değişik bir performans farkı var ki. Mesela diyelim ki oyun 30 kareye kilitli. Yani 30 karenin üstünü zaten göremiyorsunuz. DirectX 12 aynı işi daha az güç çekerek ekran kartından halledebiliyor. %50 daha az güç çekerek halledebiliyor. Ama oyunda diyelim ki FPS limiti açık. Yani sınırlama yok. Bu sefer aynı oyunu DirectX 12'de oynadığınızda, DirectX 12 uyarlanıp oynatıldığında bu sefer daha fazla frame görebiliyorsunuz. Aynı donanımda, aynı sistemde. Sistemin olanaklarından daha fazla yararlanan bir artık altyapıyla karşı karşıyayız. Bu çok önemli. Aynı ekran kartıyla ki modern ekran kartları DirectX 12'ye destek veriyorlar. DirectX 12 geldiğinde aynı donanımdan daha fazla verim almaya başlıyorsunuz. Çok önemli bir şey.
AMD'nin Mental teknolojisine fazlasıyla benzeyen bir
benziyor. Zaten bu yüzden de R9 serisi ekran kartları direkt olarak DirectX 12 destekleyeceği açıklandı. AMD tarafında da yeni nesil ekran kartlarının DirectX 12 teknolojisini destekleyeceği açıklandı. Aslında DirectX 12 shader mantığında ve içerideki o donanımsal anlamda ekran kartının üstü çok fazla değişiklik istemiyor. Tamamen aslında sürücü kullanımı ve bu apilerin çalışma mantığında bazı değişiklikler getiriyor. Çok bazı programlama dilinde bazı değişimler var. Bu yüzden verim artıyor. Donanım yani, aynı olmasına rağmen.
Söylenenlere göre daha çetrefilli oyunlar yapılabileceği, daha fazla objelerin bulunduğu oyunlar yapılabileceği söyleniyor. Hatta bir demo oynatıyorlardı. Bu demo esnasında ki şu anda canlı yayında arkadaşlarımız da görüyorlar. Sol tarafta DirectX 11'deki demo donuyor bir noktada ama DirectX 12 akmaya devam ediyor.
Zaten orada şöyle bir şey var biliyorsun Assassin's Creed'de de aynı problem yaşandı. DirectX 11'in bir işleyebileceği istek limiti var. Mesela saniye diyelim ki 50 bin cisim çizebiliyor. Şu anda limitini tam olarak hatırlamıyorum ama DirectX 12'de bu 150 bin birim olduğu için DirectX 11'in donmasındaki neden o. Yani aslında güç yeterli olsa bile yazılım altyapısı aynı anda o kadar isteğe cevap verebilecek nitelikte değil.
Yani daha ekonomik kullanacak, daha verimli kullanacak diyebiliriz DirectX 12'nin.
Evet, donanımımızı daha iyi kullanacak, daha ciddi bir şekilde gelişim sağlayacak.
Geriye dönüş uyumluluk noktasında da gayet doyurucu. Baktığımız zaman GTX 400'den başlamak üzere bütün Nvidia kartlarında API uygulama daha doğrusu DirectX 12 desteği olacağı söyleniyor.
Çok önemli bir gelişim. Bu arada arkadaşlarımıza bakalım. Hani AMD R7 serisi ne olacak demiş. Eğer 400 serisinden başlıyorsa desteği Nvidia tarafında ben R7 serisine de destek verilecektir diye düşünüyorum.
AMD kanadında R9 evet. Ve HD7000 serisinden itibaren başlamasında.
Evet. Yani DirectX 12 dediğim gibi arkadaşlar ekran kartlarının donanımında değişiklik istemiyor. Yani bir DirectX 10, DirectX 11 gibi değil. shader'ların o bus mimarisinde bir değişikliğe gereksinim duymuyor.
Bu tamamen yazılımsal
bir yazılımsal bir iyileştirme aslında. Evet. Yani eskiden hantal çalışan bir yazılımın daha verimli hale getirilmesi. Windows'un tabanındaki bir sürücü güncellemesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Tüm ekran kartlarını kullanan sistemde bir altyapıda değişiklik var. Bu çok önemli. Yani eski kartınızdan daha fazla verim alacaksınız.
Yani sonunda. İşte bir de şey var mesela. Baktığımızda Nvidia kanadı Mantle teknolojisine destek vermedi ama bu tarafta DirectX 12'ye destek veriyor. AMD ile ilgili olarak çok büyük söylentiler vardı. Destek verecekti, vermeyecekti falan derken. Şimdi AMD birazcık ortada kaldı. Hem kendi Mantle teknolojisi var hem de DirectX 12 teknolojisi var.
İkisi de olacak. Burada,
ikisi de olacak ama hani acaba nasıl bir seyir alacaklar bundan sonra? Mantle teknolojisini de desteklemeye devam edecekler
yani mi? Ben bu bir firma teknoloji... olsam Mantle için uğraşmam, ekstra uğraş gerektiriyorsa DirectX 12'ye ver desteği gitsin zaten yani, artık ikisine de çalışacak.
İkisinin performansı oyunlar üzerinde nasıl etkile edecek? Mesela benim hatırladığım TIFF'de %23'lük bir performans artışı gerçekleşiyordu.
Aynı işlemcide.
Bakalım yani bunun büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde, şu anda alfa aşamasındaymış bildiğim kadarıyla DirectX 12 ve büyük ihtimalle kış 2015 oyunlarına yetiştirileceği söyleniyordu. Çıktıktan sonra herhalde her iki akü üzerinde de bir test evet. yapacaklardır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Windows 7'de çalışmayacakmış. Sadece Windows 10'a özel.
Çok sorun değil. Neden okay. sorun değil? Çünkü Windows 10'da söylemedik arkadaşlar. Anlatmadık ama Windows 10 ilk yıl Windows 7 ve Windows 8 bir sahipler ücretsiz olarak sunulacak zaten. Yani biz şanslı kitle. Windows 8 bir kullanıyordum evimde çok uzun bir zamandır. Windows 7 bir sürü dizüstü bilgisayarında kurulu. Direkt olarak geçiş yapabileceğiz ama kopya kullanan arkadaşlar için üzücü haber. Güle onlar güle. Ne yazık ki satın almak zorunda
zamanında kalacaklar. AMD kanadından bir açıklama yapılmıştı. DirectX 12 Windows 7'de çalışmayacak demişti. Sonra apar topar yok ya biz öyle bir şey söylemedik. Bizim yetki alanımızda değil.
Çalışmayacak olması sorun değil ama zaten.
Tabii değil.
Neden Windows 10'a upgrade edecekler?
Evet. Tabii ki kesinlikle. Ve mesela burada Microsoft'un da hedefini sizlere kısaca açıklamaya çalışayım arkadaşlar. DirectX 12'de GPU'ların %100'ünde çalışır halde olacakmış. Yeni oyuncu PC'lerinin %80'inde tüm oyuncu PC'leri baz alanında %50'siyle
API uyumlu olacak.
API uyumlu
çünkü
olacakmış.
Ekran kartlarının satışını denk alıyorlar. Oradan büyük bakıyorlar. Ihtimalle. Kaldı ki Unreal Engine 4'ü DirectX 12 destekli olarak geliştiriyor. Unity zaten desteğini açıklamıştı. Evet, önemli Unity, konulardan bir tanesi.
Ve Unity şu anda tam anlamıyla DirectX 12 uyumlu hale getirilmiş. Unreal Engine 4'te sıradaymış.
Çok önemli bir konu bu. Şimdi genel olarak arkadaşlara bakalım. Ücretsiz olması çok iyi oldu demişler. Bence de çok iyi oldu.
Kesinlikle.
Yani müthiş bir haber gerçekten. Apple'ın yolundan gidiyorlar burada. Windows 10'u da kopyalarız abi, kullanırız demiş bir arkadaşımız. Diyecek bir şey bulamıyorum.
Allah yani, şifa versin.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Gerçekten el vermiyordur maddi yapınız. Kesinlikle satın almaya gerçekten imkanınız yoktur. Paranız olduğunda alacak bilinçli sahipseniz eğer ne yapacaksınız? Bir şekilde kullanmak istiyorsan teknolojinin gerisinde kalmaya gerek yok. Ama orijinal kullanmayı aptallık olarak görenlere kızıyorum ben. Herkes böyle görmüyor ama yani... O evet. Arada insanlara çok şey oluyorum gerçekten. Sinir.
Kesinlikle katılıyorum. Zaten daha
yaptığın
önce
kötü bir şey
defalarca
bir...
söylediğimiz devam bir şeydi edelim. Bu programda. Hani maddi durumun olmaz dediğin gibi ama susarsın. Ya arkadaş bir gün param olacak ben de bir şey olarak alayım. Ama böyle çıkıp da bunu hakkını veren insanlara da ya siz enayimsiniz zaten böyle.
Aynen bunlar bir de emperyalist devletler bunları sömürme. Oo saydır.
Adamların hem teknolojisinden yararlan hem kendin bu konuda bir adım atma hem de bunlar emperyalist
falan filan. Yardırdır sanki Allah'ın kulu değil kulak yemiyorsun
bu ya. Bu arada çok güzel sorular geliyor. Ben sana sormayı unuttum. DirectX 12'nin Xbox One üzerinde nasıl bir etkisi olabilir sence?
Şimdi şöyle bir şey var. DirectX 12 Xbox One üstünde eğer benzer bir şekilde bir sıçrama sağlarsa en azından 720p 900p gördüğümüz oyunları bir yüksek çözünürlükte görürüz. Yani 720p oynar 900p'de çalışabilir. 900'lerde Full HD'de çalışabilir belki. Ama burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Xbox'ta ekran kartı bellek kullanımı ile ilgili bir sıkıntı var. Çünkü normal bildiğiniz DDR3 bellekler kullanıyor Xbox. Ve GPU belleklere ulaşmak istediğinde bir gecikme söz konusu.
Kinect'te biliyorsun oradan çekiyor biraz.
Bir sıkıntı var ne yazık ki. Onun içinde bir bellek koydular daha hızlı arada işlem yapsın diye. Daha hızlı çalışıyor ama bunun da kapasitesi oldukça düşük. Çok komik bir kapasitesi var. Doğal olarak oyun yapımcıları yüksek tekstür kalitesi kullanmak istediklerinde o bellekten yeterli hızı alamıyorlar.
Yavaşlama söz konusu.
Yani bu DirectX 12 ile GPU'nun shader'ların verimli kullanılmasının üstünde bir sıkıntı.
Biliyorsun
Xbox'ta.
Son gelen güncellemelerle birlikte SRAM eklentisi üzerinde bir boşluk oluşturarak darboğazı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar
i̇şte
ama.
SRAM'ın kapasitesi çok küçük.
SRAM'ın kendisi de hani yani, Kelos'a başlıyor.
Gigabyte bile değil kapasitesi biliyorsun. Evet. Komedi bir kapasitede 8 GB bellek nere? O küçücük SRAM'in içine sıkışmak nere yani? Komedi. Zaten bazı yapımcılar da biliyorsun alay ediyorlar SRAM'den. dişimizin kabuğuna yetmez o filan diye.
Ya şimdi orada da çok garip bir olay söz konusu Mesut. Ben anlayamıyorum işin o kısmını. Para mı dönüyor, arka planda ne dönüyor, kapalı kapılar ardında ne var bilmiyorum ama birisi diyor ki evet işte şöyle güzel böyle güzel Esram işimize yarayacak diyor bir firma, A firması. B firması diyor ki ya hiçbir işimize yaramaz. Ya
oyundan oyuna değişim gösteriyor olabilir. Herhalde. Mesela şimdi Grand Theft Auto 5'in her iki platformda da eşit çalışıyor olması mesela çok büyük bir soru işareti.
Acaba Rockstar Xbox'tan mı baz alarak yaptı?
Evet yani birinden mi kısa diyene verdi diyorsun acaba? Hani
ya da diğer firmalar kullanmayı mı bilmiyor sistemi?
Değişik bir olay var orada hep beraber göreceğiz ama kağıt üstünde zaten güçsüz olduğunu Microsoft da biliyor. Yani bu kadar upgrade, bu kadar hız aşırtma bilmem ne falan filan boşuna
değil. Zaten zamanda yapmış oldukları açıklamalarda biz kağıt üstünde bakmıyoruz, biz yazılımımıza güveniyoruz. Yazılımımızla birlikte kaliteyi koruyacağız demişlerdi ama
İnşallah işte... yani Sony'nin yazılımı da ortada. Çok da büyük verim alamıyoruz yani. Öyle evet. Sıkıntılarımız var. Bazen oyunların çöktüğü oluyor. Kapatılmıştır diyor.
Alien Isolation yayınını hatırlayan var mı arkadaşlar? Burada parantez içinde. Defalarca oyun çöktü ya. Büyük ihtimalle bug'dan dolayıdır diye düşünüyorum ama ya konsolda oyunun çökmesi biraz.
Bana da çok garip geliyor. Ben PlayStation'da inanılmaz geliyor. Fazla yaşadım bunu.
Yani çöküyor bildiğin bir de sorun bildirim falan diyor.
Sorun bildirim. Ya sorunun nesini bildireyim işte yani.
İşin kötü tarafı bir de mavi arka tarafı ya. Mavi ekran verdi diyorsun yani PlayStation 4.
Aynen öyle.
Evet.
HoloLens'e geçelim mi?
Abi geçelim. HoloLens'e ben çok çünkü çok heyecanlanıyorum.
Evet, burada bir tane güzel bir videom da vardı onunla. Evet, direkt geçelim. Hem de videoyu da hep beraber izleyelim arkadaşlar. HoloLens öyle bir teknoloji ki Microsoft kanadında tanıtılan. Hani ben ilk gördüğümde ya bilim kurgu filminde bile bu kadar yapılmıyor falan dedim yani. Atıştır diye düşündüm. İşin komik tarafı deneyen teknoloji editörleri var. Doğal olarak davete katılmış yurt dışında Amerika'da yapılan. Evet. Ve hepsi çalıştığını söylüyor.
Ya ben... yanlış olmasın 6 farklı makale ve bir video izledim. Yapılan açıklamalar.
Şimdi burada bir anlatalım. Bakın tabii. Arkadaşlar duvarda bazı nesneler görüyorsunuz falan filan böyle şeyler var. Aslında bunları taktığınız gözlük size gösteriyor aktarılmış gerçeklikle. Onlar orada değiller. Ama bu gözlük o kadar hassas bir şekilde çevreyi tarıyor ki kafa hareketleri yapsanız yürüseniz dahi cisimlerin yeri değişmiyor. Bu tabii konsept video bu arada. Bu tabii. Direkt çalışan bir şey değil, sistem değil. Buradan da onu söylemek gerekli. Mesela bak motosiklet geliştiriyor adam. Motosikletin 3 boyutlu hali masasında duruyor o gözlüğü taktığı
onu
için.
Onu büyütüyor, küçültüyor, evet. Etrafında döndürüyor 3 boyutlu olarak
izleyebiliyor. Bak şimdi motosikletin yanına gidecek. Ve bunları birebir test etmiş editörler var. Birebir yaşadım diyor bu anı.
Ya işte ben az önce onu söyleyecektim. 5-6 farklı
mesela ağızdan Skype görüşmesi olayı. Bak Skype görüşmesi yapıyorlar.
Yani çok şey başarılı. Mesela Skype görüşmesinde de senin gözlüğünden senin gördüğün alanı görüyor karşı taraftaki kişi.
Şimdi Minecraft oynayacaklar. Mesela Minecraft masada The Verge editörü anlatıyor. Diyor ki Minecraft oynuyorduk diyor. Masanın üstünde bir ev vardı diyor. Ve gerçekten kafamı çeviriyordum. Bakıyordum o kadar hızlı tepki veriyor ki diyor. Gerçekten orada bir obje var diyor. Öyle hissediyorsun.
Ya bir başka editör de mesela yeri kazdıklarını ve salonun ortasında bir boşluk oluştuğunu söylüyor. Sürekli dibe doğru gidiyormuş.
Evet bak mesela burada da çok önemli bir konu var. Skype'de görüşme yapıyorlar. Tamam mı? Bu adam musluk ustası. Yan taraftaki o gözlüğü takan kişi değil. Musluk ustası adamın gördüğü yerler üstünde çizimler yapıyor. O çizimleri 3 boyutlu olarak sen gözlükten yansıma olarak görüyorsun bak.
Evet. Nereye, ne yapacağını ne gerektiğini çiziyor da gösteriyor. Aynı şekilde evet. Direkt olarak gidiyor zaten.
Bu Mars görüntüsünü de açıklayalım. Bu da çok enteresan bir teknolojiymiş. Bunu da denemişler.
Ve NASA ile ortak bir çalışmanın ürünü.
Evet. NASA arkadaşlar şimdi masanızda ben monitöre bakıyorum bu şekilde. Bir NASA görüntüsüne bakacağım. Mars görüntüsüne. Odan Mars'a dönüşüyor. O sahneye dönüşüyor. Ve ben fareyi ekranın üstünden yan tarafa doğru ilettiğimde fare imleci odada dolaşmaya başlıyor.
Evet.
Ve ekstra olarak ayağa kalkıp ben o işte robotu, merak Mars'ı yandan ya görebiliyorum merak ettiğim noktayı. Böyle gidip bakabiliyorum falan filan. Tamam Oculus Rift beni çok heyecanlandırmıştı. Ama inanır mısın bu bambaşka bir şey.
Evet şimdi mesela sunum esnasında Microsoft sürekli olarak hologram dese de bu gördüğümüz şey aslında hologram değil
bak,
arkadaşlar.
Bak eliyle de fare imlecini tıklayabiliyor.
Evet. Yani hologramdaki teknolojide lazer ışıkları ile birlikte bir nesnenin aslında bir nevi resmini çekiyorsunuz.
Bir arkadaş çok güzel demiş, Heavy Rain'de vardı demiş. Hatırlıyor musun? Dedektif evet, takıyordu açıyordu. Kafasına. Aynısı. Evet, birebir aynısı.
Sanal gerçeklik değil de işte artırılmış gerçekçilik. Ama hologramdan ziyade buradaki artırılmış gerçekçilik olayı tamamen farklı bir boyutta. Çünkü hologramik yapıda fotoğrafını çekiyorsunuz ve nesne yani kaynak aldığın nesne bozulursa hologramda bozuluyor. Ama burada kaynak direkt sizin gözlüğünüz ve artırılmış gerçekçilikle birlikte
bak adamın duvarda delik açıldı bak. Müthiş bir şey. Duvarda delik açtı sanal.
Ve bunun üzerine biz mesela bölüm sonu canavarı üzerinden de çok ateşli tartışmalar yaşadık. Hologram olmadığı da ortaya çıkınca şimdi ben gerçekten de daha fazla heyecanlanır hale geldim. Çünkü gerçek alemle sanal alemi birleştirdiklerinde ben hep oyunlar hani oyunların şey tarafı taraftarı olduğum için oyunlar kanadından bakıyorum. Böyle bir korku oyunu oynamak mesela.
Ya korku oyunu değil de ben neyi düşündüm biliyor musun? Direkt aklıma geldi.
Savaş alanı getirmesi.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey hayal edin. Arkadaşınız bu gözlüğü taktı. Siz de gözlüğü taktınız. Gittiniz bir piknik alanına. Hop bu gözlük etrafı Battlefield'a çevirdi. Ne de olsa tanıyor ya çeviri. Tıkır tıkır çalıştı. Senin de elinde uyumlu bir silah var. Arkadaşına ateş ettiğinde eğer vurursan o vurulmuş gibi gözüküyor. Bazuka çıkartıyorsun, ateş ediyorsun diyelim. Arkadaşın roketin geldiğini görüyor. Uçak gönderiyorsunuz, uçaktan uçtuğunu görüyorsunuz havadan. Tabii, ve gerçek dünyadasınız o sırada. Koşuyorsun, hissediyorsun, elini görüyorsun.
Bir de ses desteği olursa tadından yenmez.
Çılgın ya, yani bu, inanılmaz şeyler yaşayabilirsin.
Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar bu teknoloji ne telefon ne de PC ihtiyacı duyuyor. Yazılım ve donanım itibariyle her şeyle gözlüklerin, her şey gözlüğün içerisinde.
Mesela Taha ekstra bak burada canlı bir demo var. Biraz ileri alayım. Bak tabii. Bu bayan kullanıyor. Bu bayanın gözünden de yan taraftaki özel kamerayla şeyi gösteriyorlar aynı zamanda. Ne gördüğünü gösteriyorlar.
O da herhalde kamera şeyi alıyor.
Tabii. Bak şu an hanımefendinin gördüğü şeyler bak bir alet kutusu üstünde çalışıyor. Şu an birebir gözlükte gördükleri ve çalıştıkları. Bu cihaz için geliştirilmiş bir uygulama yine. Demo uygulamalarından bir tanesi. Ve çeşitli cihazlar oluşturabiliyorsun. Bunun için yapmışlar arkadaşlar. Diyelim ki 3 boyutlu bir yazıcınız var. Buradaki araştırıcı kullanarak bir şeyler oluşturuyorsunuz. Mesela biraz daha ileri gidelim. Çok uzun bir demo bu. Tek tek oluşturuyor. Bakın tek tek pervanesini takmış işte bir şeyler yapmış. Boyuyor. Yerlerini değiştiriyor tek tek eliyle. Bu arada elinizle tutup manipüle edemiyormuşsunuz cisimleri. Parmak tıklama hareketlerini kullanıyorsun fare gibi. Onun için hanımefendi sürekli böyle eliyle bir şeyler yapıyor. Evet. Boyamasını falan öyle yapıyor. Bak renk paletini falan seçiyor yan taraftan. Bu cismi alıyorsunuz. Sonra 3 boyutlu yazıcıya gönderiyorsunuz. Yaptıktan sonra. Bakın son şeklini vermeye başladı yavaş yavaş havada. Ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkartıp kullanabiliyorsun.
Muhteşem.
Yani daha söze gerek yok diye düşünüyorum
tabii ben
bu tarafta.
Tabii ben burada bir parantez açmak istiyorum. HoloLens'i bir kenara bırakalım. Xbox 360 için duyurulmuş Kinect'in o ilk E3 sunumuna bir geri dönmek istiyorum. Bir Milo projesi vardı hatırlarsın.
Evet.
Mesut. Microsoft'un duyurduğu ve o zamanlar Peter Molyneux gibi usta bir oyun yapımcısının sunumuyla gerçekleşmişti. Orada Milo isimli o yapay karakterle birlikte normal bir insan etkileşim haline geçiyordu. Ve Kinect'in işte ses ve hareket komut algılayıcısının ne kadar üst düzey olduğunu gösteren bu demo tadındaki oyunda aslında küçük bir çocukla işte sanal bir çocukla etkileşime geçiyorduk. Ve baya baya adam gerçek bir insanmışçasına onun tepkilerini, muhabbetini yaşıyorduk. Herkes çok etkilendi bundan vesaire ama çok kısa sürede kokusu çıktığı için bir demo olduğunu, önden hazırlık, yani bir tiyatro sahnesi olduğunu aslında o demonun ve oradaki hiçbir şeyin gerçek olmadığını, aslında Milo projesinin de halen yapım aşamasında olmadığını.
Yalnız bazı yanlar var. Bir arkadaş demiş ki bizim derdimiz Battlefield oynamak değil, malum filmleri izlemek demiş.
Birisi Victoria's Secret demiş. Benim gözüm oraya kayarsa biliyorum yalnız, programdan kopacağım.
Şaka maka evin içinde de gerçekten bir defile falan yaptırabilirsin yani.
Şey
şöyle.
Yani gözlüğü takıyorsun ya hanım görmüyor ne olduğunu. Ne yapıyorsun ya işte matematik çalışıyorum ya. İş. Çaktırma falan gibisinden. Yani Milo'daki gibi bir facia olabilir mi diye de insanın aklına geliyor ama ya
deneyen editörlerin hepsi mükemmel çalışıyor. Yani denetler bu gözlüğü.
Evet abi onu diyeceğim. Ya hepsi ağız birliği yaptı, Microsoft'tan para aldı ve pohpohluyorlar cihazı. Ya da bu cihaz gerçekten de büyük potansiyele sahip.
Ya açıkçası ben denemedim ama deneyenleri izledikten sonra daha çok şaşırdım. Deneyenlerin hepsi usta editörler. Ben yalan söyleyeceklerini düşünmüyorum. Bizim ülkemizde vardı ya kamerada görüntüyü gördüm görmedim muhabbeti. Ondan sonra ben görmeden öyle demiştim falan diyen bazı gazeteciyim diyen insanlar vardı. Evet. Bu arkadaşlar öyle değiller. Bunlar saygın teknoloji editörleri arkadaşlar. Ne gördülerse onu anlatmışlar ve hepsi bizim kadar heyecanlılar. Biz görmeden bu kadar heyecanlıyız. O adam yine sakin duruyor böyle. Şaşırdım diyor adam yani.
Ya bir şey söyleyeyim.
Kimse beklemiyormuş biliyor musun çalışmasını?
Ben gitmesem de olur. Canı gönülden arzu etmiştim. Ya Mesut gitse denese bile yeter demiştim içimden ama.
Çok sağ ol dostum ya. Vallahi bunu istemem
İnşallah
bile
yeter. İnşallah o günlerde gelir yani.
Ya ben şeyi düşünemiyorum. Ben okulüstü denedikten sonra o kadar heyecanlıydım ki. Videoda arkadaşlar heyecanımı anlamışlar. Zaten bunu denedikten sonra bayılırdım herhalde orada. Yani evet. Teknoloji tutkunu olarak.
Bu arada şeyin de altını çizelim. Daha önceki ikisi bir programlarımızda biz bir projeden, Google'ın daha doğrusu yatırım yaptığı bir projeden bahsetmiştik arkadaşlar. Magic Leap isimli. 600 milyon dolara yakın evet, bir ücret vermişlerdi. Ve orada da yine küçük bir kızın eline böyle bir fil falan veriyorlardı. Ve bu teknolojinin nasıl bir şey olacağına dair bu video size bir fikir versin falan demişlerdi. Aslında oradaki teknolojiyle hemen hemen aynı teknoloji diyebiliriz ama Microsoft bu noktada önde ilerledi ve 5 senedir yapım aşamasında olan bu proje bizi şu anda gerçekten de heyecanlandırıyor.
Ya şimdi öyle bir şey ki bazı arkadaşlar bu boyutlu gözlük takılır mı demişler. Bana bunu yaşatsın, takılır. Bu arada gözlüğün bazı teknik özellikleri hakkında da çok ufak birkaç yerde bir şeyler okuyabilirim. Tam olarak yazmamışlar kameralar mesela nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl tarıyorlar etrafı falan ama HD görüntü veriyormuş bu arada.
Oo mükemmel. Evet,
çevredeki nesneler HD görüntünün ürünü. Tabii ki geliştikçe 4K'sı da çıkacaktır mutlaka. Evet,
bu arada Surface üzerinden de bir uygulamayla birlikte gözlük üzerinde görünen şeyleri ekstradan tablet üzerinden de hani az önce bir bayanın ekstradan bir cihazla görüyorduk ya gözlüğünden de görüyorduk. Evet. Surface tabletlerle birlikte bir uygulama sayesinde gözlükten de gözlüklerini görebilecekmişiz.
Evet, çok önemli bir gerçekten bu konu. Benim çok merak ettiğim, kullanmak istediğim şu anda en önemli teknolojiden bir tanesi. İlk önce bir Oculus Rift edinelim. Ondan sonra da bu teknolojiyi
kesinlikle
kullanmaya başlayalım.
Yani ikisinin ben çok ayrı yerlerde, ayrı kafalarda olduğunu düşünüyorum ve her iki teknolojinin de eğlence kısmında oyunlar açısından çok ama çok keyifli
fark
olacağını inanıyorum.
Fark yaratacağını düşünüyorsun değil mi?
Evet.
Şimdi sen anladığım kadarıyla Destiny'ye geçeceksin.
Vallahi ben yavaş yavaş aşağıya doğru ilerliyorum. Aslında burada konuşulabilecek daha çok şey var ama yavaş yavaş da diğer haberlerimize evet. geçelim. Ama tabii sende varsa başka haberler.
Yo, senin Destiny'den buradan şeyine bakıyorum. Videosunu bulmaya çalışıyorum.
Hem haber sunuyorsun, hem yönetmenlik yapıyorsun.
Vallahi zaten
hem kameramanlık yapıyorsun.
En zoru belli bir yerden sonra burada
ben
şey
bulmak. Ben de yanında
oluyor.
Bedavacıyım ha. Oturuyorum böyle sadece izliyorum. Oh Mesut,
evet,
oradan haber veriyorsun.
Aynen buldum.
Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz video çok zeki bir arkadaşımızın bir eseri diyebiliriz. Biliyorsunuz ben ilk önce Destiny'yi kısaca anlatmaya çalışayım. Destiny biraz değil fazlasıyla MMO mantığıyla işleyen bir oyun. Level 20'ye kadar, 20. seviyeye kadar işte görevleri yaparak, düşmanları öldürerek level 20 seviyesine ulaşıyorsunuz. Ondan sonra da farklı nesneler düşürerek level seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Ancak level 20'ye kadar
zaten cihaz
gelmek istemeyen ve oyunu sıkıcı bulan bir dostumuz Xbox One kontrolcüsü üzerine ilginç bir mekanizma oluşturmuş ve zaten Destiny'de diğer MMO'larda olduğu gibi düşmanlar hep aynı yerlerden spawn oluyor. Sürekli aynı yerden doğuyor. Ölüp ölüp tekrar geliyorlar. Gitmiş karakterini bir noktaya istop ettirmiş ve o noktadan sürekli bu mekanizma çalışıyor. Yumruk atıyor, ateş ediyor. Yumruk atıyor, ateş ediyor. O şekilde seviye atlıyor ve level 20'ye ulaşıyor. Daha sonra da herhalde kendi oynayıp şeyleri düşürecek.
Ya bu oyunda ölmenin hiçbir anlamı olmadığı için.
Evet, hiçbir
cezası.
Anlamı yok ve bir de şöyle bir şey var. Eskiden biz okullardan kaçardık. İşten bir an önce aman eve gidelim de oyunlarımızı oynayalım derdik. Ya belki de bu Destiny'nin de tabii bir hayal kırıklığı olmasının da bir sebebi olsa gerek diye düşünüyorum. Oynamıyor. Zaten şimdi bu olay zevkli olsa, level atlama zevkli olsa adam gidip görevleri yapar değil mi?
Evet, dediğin
gezer,
gibi.
Gezer, tozar, arkadaşlarıyla birlikte bu görevi yapmaya çalışır. Biraz da işte hızlı tüketimin de bir parçası bu. İnsanlar artık oyun üzerinde öyle level atlayayım. Bir de Destiny gibi hikaye sunumu çok zayıf. Tamam, görselliği çok güzel, dünyası çok güzel ama belli bir süre sonra hep aynı yerlere gezdiğin için bir noktadan sonra görsellikte yeter artık dedirten bir tatlı olduğu için de arkadaşımız böyle bir sistem geliştirmiş. Yani siz olsaydınız yapar mıydınız arkadaşlar? Şöyle chat paneline de biraz bakmak istiyorum ama bir oyun almışsınız, para vermişsiniz ve bu şekilde ilerliyorsunuz oyunda. Ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Ya da sen Mesut böyle bir şey yapar mıydın?
Zaten baksana herkes yazmış tembel olacaksan böyle tembel ol demiş. Türk mu abi o demişler. Bina az kaldı demiş bir arkadaş aynı yöntemle. Yani böyle devam edersin zaten. De arkadaş ben bitene kadar gidiyor ondan sonra demiş şey yapıyor. Spam oluyor zaten 2 dakika sonra. Aynen evet. Hiçbir şey yok yani.
Aynı mantıklar. Bunu otomatiğe bağlamış durumda. İşte açıkçası biraz da bu Destiny'nin maalesef beklediğimiz atmosfere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Her ne kadar yapımcılar biz MMO değil dünya paylaşımlı bir shooter yaptık dese de bugün Destiny'nin geldiği durum diğer MMO oyunlarından çok da farklı değil işlevsel olarak. Yani bunu MMO oyunlarını kötülemek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Destiny dünya paylaşımlı shooter falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz MMO mantığıyla işleyen bir oyun. Yani mekanizma da güzel hani. Hakkını evet, yememek lazım
değil.
Diye düşünüyorum.
Bu arada bir arkadaşımız sormuş. Zenfone 2 hakkında çok fazla soru var. Burada cevaplayalım. Zenfone 2'nin yaza yakın tarihlerde ilkbahar yaz ayları gibi Türkiye'de olması bekleniyor. Fiyatı belli değil arkadaşlar 4 GB'lık versiyonunun. O 199 olarak açıklanan fiyat bildiğiniz gibi 2 GB'lık versiyona ait ve 4 GB'lık versiyon hakkında henüz daha bir çalışma yapılmamış. Anladığım kadarıyla piyasaya bakacaklar. Kabul edilebilir bir fiyat koyacaklar. Yani halkın kabul edebileceği bir fiyat koyacaklar. Şu anda biraz tartıyorlar. Bir de ne kadar üretebilecekler, ne yapabilecekler bilmiyorlar tabii.
Yani.
O da önemli bir konu. Bu soruyu cevaplamış olurum. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki, o da önemli bir konu. Dark X12 çıktığında bütün oyunlarda performans artışı görecek miyiz demiş mesela. Hayır, Dark X12 destekli oyunlarda performans artışı göreceksiniz.
Bu arada senin Street Fighter taktiğini benzetmişler Mesut.
Windows 10 Technical Preview yeni ISO yayınladı. Türkçe dil seçeneği var arkadaşlar demişler. Bu önemli bir gelişme. Biliyorsunuz Windows 10'un şu an teknik ön izlemesini indirebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Önemli konulardan bir tanesi. Bir arkadaşımız da Vestel varken niye Zenfone 2 alayım demiş. Orada herhalde bir latife yapmışsın. Espri yapmış diye düşünüyorum. G3 muhteşem değil mi Mesut abi? Lollipop 5.0 ile muhteşem oldu demiş. Tabii ki kullananlar memnun. Ama benim şu an ana tercih ettiğim telefonlardan bir tanesi değil. Ben farklı şeyleri denemeyi seviyorum. Ama kullandığımda keyif aldığım bir cihaz oldu. Kötü bir cihaz değildi. İstersen Tala ben buradan bir GTX 960 haberi yapayım. Oldukça fazla beklenen cihazlardan bir tanesi.
Hay hay.
Burada Ender'in de sağ olsun bizim için hazırladığı GTX 960'ta oynadığı oyunların kaç kare saniye gösterdiğini gösteren bir videomuz var.
Tam da oyununu
seçtim. Rica ettim. Bir sürü oyun var arda arda gelecek. Biz konuştuğumuz süre boyunca arda arda gelecek. FPS değerlerini görebiliyor arkadaşlar. Ender evet. Sağ olsun evde oynamış. Bizim için de böyle bir derleme yapmış. Şimdi 960'ın bazı teknik özelliklerinden bahsedelim. Kart bildiğiniz gibi arkadaşlar $199'luk aslında Amerika satış fiyatıyla piyasaya sürüldü. Ama hala da Amerika'da da $199'lardan bulunamayabiliyor. Çünkü ilk kartlarda stok sıkıntısı yaşanıyor. Şu anda $200'ların üstüne seyrediyor ama Karabursa gerçek fiyatı yani. Evet $200 civarında olması bekleniyor. 24 tane CUDA işlemcisine sahip 1127 MHz standart saat hızına sahip bir çekirdeği var. 1178 MHz de boost olarak çıkıyormuş. 128.2 GB DDR5 belleklerle geliyor. Belleklerin çalışma frekansı da 7 GHz. Burada 2 GB belleğe sahip olması Ender belirtiyor. Diyor ki yüksek çözünürlükte köşe yumuşatma ve doku filtrelerimi açtığında diyor kartı orada sekmeye başlıyor diyor.
Yavaş yavaş kendini gösteriyor.
2 GB bellekten dolayı. Performans olarak da deneyimlediğim kadarıyla 285'e daha yakın diyor AMD tarafında. 280-285 arasında yer oluyor ama diyor ben diyor bir kullanıcı olsam satın alırken 280'i tercih ederdim. 3 GB belleğe sahip olması yeni nesil oyunlarda daha fazla potansiyele sahip olmasını sağlıyor diyor. En azından köşe yumuşatma ve doku filtrelemeyi açtığımda böyle çakılmaz diyor kart. Onun için önemli konulardan bir tanesiymiş. Ama genel olarak $200'lık bir kart için tabii yurt dışı fiyatı Türkiye'de ne olur bilemiyorum ama gösterdiği performans değerlerine baktığımızda da Full HD hiç kötü değil.
Kesinlikle.
Yani yüksek kare saniye oranlarında çok detaylı sahnelerde oyunlar oynanabiliyor. Hatta burada bazı ileri sahnelere gidelim. Mesela oynadığı başka oyunlara geçelim. Yine burada Full HD açmış. Bütün ayarları vurdurmuş. Thief oynuyor gördüğün
Thief
gibi.
Thief de zaten öyle pek aşırı performans isteyen bir oyun değil diyebilirim.
Öyle diyorsun ama PlayStation 4'te bu oyun 30 kare saniyenin altında çalışıyor. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok hissedilir bir şekilde çok düşük frame'i var.
Adamlar yapamamış o zaman oyunu ya bildiğin.
Aynen. Mesela League of Legends'da yani. Yüksek grafik detaylarında karışık sahnelerde yine şey yapan oyun adamı. Bu League of Legends mı vardı bilmiyorum ama.
League of Legends'tır herhalde.
Ya da şey mi acaba Blizzard'ın yeni bir oyunu var.
Evet bak o. Heroes of the Storm ya.
Evet büyük ihtimalle o. Ben bu oyunları oynamadığım için anlamıyorum.
MOBA, Dota olsaydı şey yapardım da çıkartamadım ama League of Legends değil yok.
Evet burada yine iyi kare saniye oranları göstermiş. Bunu bayağı bir oynamış. Ender çok seviyor ve Titanfall bizim favori oyunumuz.
Ah benim favori oyunum. Artık yok kimseler gelmiyor oynamıyor.
Sunucular boş değil mi? Evet, oyunları aldık boş o yüksek fiyatlardan.
Çok keyif alarak oynamıştım ya.
Gerçekten güzel oyun. Çok seri, hızlı oynanabilecek bir oyun. Xbox'ta hala gerçi sunucular diye adam bulabiliyorsun.
Evet,
o kadar
Xbox One'da var. PC açısından söyledim
PC'de ben. PC'de çabuk vazgeçtiler bu oyundan. Öyle evet. Bir durum oldu. Yani genel olarak kartın başarılı bir kart olduğunu ama şöyle bir durum var. Beklendiği gibi başarılı bir kart olmadığını söyleyebiliriz. Çok fazla bir beklenti vardı bu karttan.
Yani bir Witcher 3'te gider mi diyorsun bu kart?
Ya aslında gidebilir. Hızlaşma potansiyeli çok yüksekmiş ama işte hep diyorum ya o 2 GB bellekten dolayı sen ne kadar hızlaşırsın.
Akıllarda hep bir soru işareti.
Evet hep bir soru işareti var. Acaba Witcher 3 ekran kartı belleğine ne kadar ihtiyaç duyacak? Önemli konulardan evet. Bir tanesi mesela.
Evet ben buradan bir diğer haberime geçeyim mi yoksa Mesut sana mı bırakayım sözü?
PS3'te de öyle musun? Abi. Thief 20-25 kare demiş bir arkadaşımız. Hissetmiş. Keskin gözlerden kaçmıyor. Ben hatta ilk oyunu oynadığımda dedim nasıl bir oyun ya PlayStation 4'te? Ayıp dedim yani.
Böyle İhtimal yapmışlar. O zaman ya aceleyle çıkartmışlar ya da optimize edememişler.
Aynen. Titanfall oyuna girene kadar 40 saat geçiyor. Onun dışında iyi demiş. Evet birazcık Halo gibi o da.
Biraz bekletiyor.
Evet bekletiyor gerçekten. Mesut ve Tav abi siz neden BSC karakterleriyle mobil oyun yapmıyorsunuz demiş. Mesela senin insanları kovaladığın bir oyun olabilir.
Benim niye insanları
sonsuz
kovalayayım?
Sonsuz koşu oyunu. Sonsuz koşu oyunu.
İnsanları niye kovalayayım abi? İnsanlar beni kovalasın.
Mesela pika pika diye kovalarsın elektrik verirsin yakalanında falan. Değişik Mario olursun üstüne zıplarsın.
Telif hakkından gideriz orada ya. Benim kendime özel sesler çıkartmam lazım.
Değişik olur değil mi orada?
Düşünüyorum evet.
GTA 5'in fiyatı konuşuldu mu demiş. Evet kazık olduğunu söyledik ama program içinde mi söyledik?
Programın öncesinde konuşmuştuk. Evet. Burada da konuşacağız zaten. Onun
İstersen
öncesinde
onu konuşalım.
Var. Tamam o haberi öne çekelim madem öyle. GTA 5'in PC sürümü arkadaşlar biliyorsunuz. Arar üzerinden yanlış hatırlamıyorsam o da yine 230 liradan mı?
Bunu kullanabilir miyim bu görseli?
Tamam.
Orada.
Vested. Bu arada da çok arkadaş başarılı bir skydiving olayına girişmiş. Bazı noktalarda çok güzel yerlerden geçiriyor. Yani iğne deliğinden geçiriyor kendini diyebiliriz.
Ama bu kadar denemeye de geçsin artık.
Yani kim bilir daha kaç defa denemiştir.
Ya ben bu arkadaşlar da şey anlamıyorum. Şimdi ölüyor. Aynı yerde başlama diye bir şey yok. Nasıl bu kadar deneme yapıyorsun? Nasıl bir boş vakittir
ya
bu
ya? Ya Tuna şey demişti mesela GTA Online'da olabilir falan demişti ama bilmiyoruz tabii. Olabilir de olmayabilir.
Yani 500 kez nasıl uçuyorsun aynı yerden? Gidip bir şeyler almana gerek yok mu ya? Bu kadar anlamadım. Aynı yerde spam olabiliyor musun?
Gidip geliyordur adam sürekli belki de. Bütün olayı budur adamın.
O da olabilir. Değişik
hayatın
bir şeyler deniyor.
Hayatın GTA 5'e adamıştır. Evet. Ya bu videoya adamıştır. Ben tekrar haberimize geçeyim arkadaşlar. GTA 5 PC üzerinde Steam PC oyuncularının en önemli evlerinden, kalelerinden bir tanesi ve Türk lirasına geçmesiyle birlikte tüm Türk oyuncuları heyecanlandıran ve daha uygun fiyatlardan oyun alabileceğimize inandıran bir hareketti bu. Ancak zaten Türk lirasına geçtikten sonra mesela Civilization Beyond Earth hiç yanlış hatırlamıyorsam eğer 90 liradan satışa sunulmuştu ve herkes o zaman çok heyecanlanmıştı. İşte GTA 5 zaten aynı yayıncı. GTA 5'in de aynı fiyattan başarılı bir şekilde piyasaya sunulacağını, daha doğrusu uygun fiyattan piyasaya sürüleceğini söylüyorlardı. Ancak kısa sürede bir şekilde Steam'de 2K oyunlarının fiyatı düzeltildi. 200 liraya çekildi. Steam'deki ön sipariş fiyatı da GTA 5'in arkadaşlar 200 lira olarak belirlendi. Play Store'dan almak isterseniz 168 liradan yanlış hatırlamıyorsam ayda 14 lira taksitle öyle bir taksit imkanı
vardı. Ya Play Store'da iyi ki var ya.
Yani bir şekilde 20-30 yani. Lira. Yani bana soracak olursan o da pahalı ama hani 200 liraya oranla çok daha ucuz. Yani, evet. Biz bölüm son canavarında haberini yaptık arkadaşlar. Ancak gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ben burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgilendirme yapmak istiyorum. Romnical isimli üyemiz kim şu anda kendisi chat panelinde de vardır diye düşünüyorum. Green Man Gaming isimli bir sitede GTA 5'i 38.50 dolara yani 90 TL'ye almamızın mümkün olduğunu bize bildirdi. Ve biz de ona haber yaptık. Bu sürümü arkadaşlar oyunun herhangi bir şekilde böyle bir alengirli korsan sürümü değil. Yalnız Steam üzerinden indiremiyorsunuz veya Steam listesine ekleyip ekleyememeniz belli değil. Rockstar'ın kendi sunucularından indiriyorsunuz. Aa, direkt Rockstar'dan almış oluyorsunuz.
Çok enteresan.
Oyunu. Ve onun sosyal bir şeyi var. Ağı var. Social Club.
Ben de alayım o zaman ya, bak bundan haberim yoktu benim.
Social Club vardı zannedersem. Onu açmanız gerekiyormuş herhalde. Yapmanız gereken de bir kod var. Save23 Pair of Mosant diye. Bunu zaten bölüm sonu canavarında ilgili habere girerseniz arkadaşlar çok daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu kodu girdiğinizde 38.50 dolara bu oyunu edinebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şayet GTA 5'i uygun fiyata almak isterseniz buradan alabilirsiniz diye düşünüyorum.
Evet, önemli bir gelişme gerçekten. Ben de bu arkadaşın artık görüntüsünü şey yapayım, ölü öyle bir hal oldu çünkü.
Kim? Ha evet. 50
bin defa çakıldı herhalde. Öldü, değil mi? Şimdi genel olarak bir başka haberim var benim. Haber dizisi diyeyim aslında. İlk olarak 3 boyutlu yazıcıdan basılmış olan Talha, bir tane arabayı göstermek istiyorum sana.
Yazıcıdan basılmış.
Evet, 3 boyutlu yazıcı ama tabii yazıcıyı görünce anlayacaksın.
Evde
yani yazıcı vardı. Yazıcı bildiğin ev boyutunda zaten.
Evde vardı abi, bugün gördüm.
Evet ama onu blok blok basmışlar. Buraya bakar mısın? Tek parçada adamlar gördüğü basabiliyorlar. Tabii ki yaylı aksam hani tekerlekliden sonradan ekleniyor. Local Motors isimli bir şirket bunu başarmış.
Tamamıyla mı yoksa herhangi bir parça?
Şimdi gövdesi tabii ki şeyden basılıyor yani ana parça. Onun altına tekerlekleri falan şeyden yani tabii ki dışarıdan alıp takıyorsun. Yani
tekerlekleri de diyorsun oradan çıkardın.
Basmıyorsun ya da yay metal yay basamıyorsun. Ha, gerçi çok istesen metal yay da basarsın. Metal yazıcılar da var çünkü. Hı-hı. Metal alaşım kullanan. Bu önemli bir gelişme. Bizim ülkemizdeki çabaları da destek olabilir. Gerçi hani inşallah üniversitelerimiz falan bu kadar büyük yazıcılar da bunlar dünyada sayılı varmış. Bu kadar büyük 3 boyutlu yazıcılar. Ben üniversitelerde araba geliştiren elektrikli araç yapmaya çalışan gençlerimize inanılmaz hız katacağını düşünüyorum bunu.
Kesinlikle.
Yani düşünsene 3 boyutlu bir tane şey tasarlıyorsun, basıyorsun, üretiyor sana.
Ya ben zaten eğitimde uygulamanın teoriye oranla çok daha fazla getiri sağladığını
yani
düşünüyorum.
Madem ki ülke olarak bir araba yapma hevesimiz var şu anda. Bir yerli araba ortaya çıksın istiyoruz. Bence gençlere böyle destek olunsun. Bir sürü para akıyor bir yerlere. Üniversitelerimiz en azından tepe üniversitelerden başlayarak bu tip şeyler evet. Sağlansın.
Adı da ya. Anadolu Reloaded olsun.
Evet, bir şey olsun diyeyim, bir atılım olsun. Bak gidiyor araba gibi, elektrikli bir
ya
araba.
Az önce de söylediğim gibi belki tekrar etmiş olacağım kendimi ama ben şahsen veterinerlik okuduğum dönemde teorinin çok fazla işe yaramadığını ama uygulamanın çok ama çok şey kattığını düşünüyorum öğrencilere. Zorluklarla birebir karşı karşıya kalmaları ve çalıştıkları ürünün yani emek harcadıkları, kafa patlattıkları dersleri bir de uygulamada görmeleri, harekete geçmeleri çok ama çok önemli.
Aynen Tala, bak şimdi bu yazıcıda ne yapabiliyor biliyor musun?
Ne yapıyor?
Elektronik devre basabiliyor.
Oh.
3 boyutlu nesnenin içine elektronik devre basabiliyorsun.
Ya artık bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Herkes kendi evinde araba, ev falan üretebilecek herhalde. Değil mi?
Yani bir mühendislik öğrencisi için düşün. Hem kalıp hem de içinde devre hazır. Devreyi nasıl basıyor onu da söyleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz iletken mürekkep teknolojisi üstünde bir sürü yayın vardı. Haberlerinde sizlere duyurduk. Kalemlerle bile artık veri yolu çizip elektrik iletmesini, derelerin çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da benzer bir şekilde bir iletken kullanıyor, iletken malzeme kullanıyor. Ve sizin yaptığınız cisimlerin içine bu iletken yolları çizebiliyor. Siz devreyi tasarlarken şuraya çip gelir, çipin ayakları buradan gitsin falan filan diyorsunuz. Basıyor çipi koyacağın yere kadar. Sen çipi içine yerleştiriyorsun baskını, o yolları çizmeye devam ediyor ondan sonra üstüne. Yani çip basmıyor, bir diyot basmıyor ama onun bağlantılarını basıyor sana, veri yolunu basıyor. Veri yolu basabilen bir 3 boyutlu yazıcı. Müthiş bir şey.
Kesinlikle ve sen istediğin tasarım üzerine böyle bir şey
çizebiliyor musun? Bak burada bir tane şey yapıyorlar. Drone yapacaklar uçan. Çipi görüyor musun? Bak çipi adam yerleştirmiş. Üstüne veri yolunu basmaya devam ediyor.
Resim yapar gibi yapıyor.
Müthiş. Silah üretelim, üretelim yeter aynen demiş bir arkadaş. Baskı devre için ütüye son. Evet ütü kullanılır biliyorsun. Özel bir şeyle ütüyü çıkartırsın, eritirsin falan filan şeyin üstünde, ısıtın içinde. Ne demişler? Daha aşağısında fiyatı bilmiyorum açıklandı mı demiş bir arkadaşımız. Herhalde başka şeyler için burada konuşuyorlar fiyat konusunda. Ama bu teknoloji beni çok heyecanlandırdı. Ben mühendislik öğrencilerimizin bu işlere ne kadar hevesli olduğunu ve imkan bulamadıklarını biliyorum.
Evet.
İnşallah üniversitelerimizde bunlardan bol bol seri seri her masada birer tane görürüz. Gençler baskı alırlar ya. Yani
görürüz,
bir şey üretmek, hayal ettiğin şeyi gerçeğe dönüştürebilmek kesinlikle inanılmaz bir fantazi ya.
Ya çünkü insanların hayali var ama
elin oğlu nelerle çalışıyor. Geçirmek... Bak görüyor musun? Kat kat kat yaptı mesela böyle bir şey. Işık yanıyor bak içinde. Yani yerleştirebiliyorsun çünkü.
Daha öğrencilik aşamasında aslında hani o hayal, bir de aslında böyle bir şeyle uğraşmak, bir şey üretmek öğrenciye çok daha fazla şey katmaz mı? Hayal gücünü arttırma noktasında.
Heves katar.
Daha farklı şeyler yapma noktasında.
Hayal gücü katar. Vizyon katar. Der ki ben boşuna okumuyorum. Bir şeyler ortaya koyulabiliyor.
Bir şey yapıyorum ben.
Evet.
Yoksa adam staja gidene kadar ne yaptığını o da bilmiyor ki de staja gittiğinizde zaten bir şeye dokunurum.
Aynen. Geleceği bak görüyoruz. Uçarken hop gösterdi.
Hadi hayırlı yani olsun.
Hayırlı uğurlu olsun. Ürettim diyor şeyi. Çok önemli bir teknoloji. Bence yani beni çok etkileyen bir teknoloji oldu. İnsan hep diyor işte keşke bizde de olsa, bizim gençlerimize de böyle imkanlar verilse. Yani ben bunu üretelim demiyorum. Üretilmiş sonuçta. Bunu bari kullanalım.
Ya her masada bir tane olmasa bile okulda bir tane olsun ama o da öyle müzelik durur. Dokunma.
Müzelik durur yani. Hocalar bile kullanmıyor onları. Öyle bir durum var. Bozulur aman. Bunun malzemesini alamayız. Çünkü okullarda şey sıkıntısı da var. Malzeme bitiyor bunun malzemesi. Malzeme alamıyor adam.
Evet.
Bari diyor bunu çok iyi bir yerde kullanayım. Onu da kullanamıyor. Bozulsa öğretmene zimmetlemişler. Öyle durumlar da var. Hoca diyor ki ya benim başım zorunda. Benim günahım ne diyor. Bu bozulsa benden soracaklar. Doğal olarak elletmiyor.
Yani haklı
ben de olarak korkardım şimdi. Benden sorulacağını bilsem maaşım ne, etim butum ne. Çoluma çocuğuma mı bakayım? Öğrencinin bozduğu aleti mi tamir etmekle uğraşayım yani. Öyle bir durum var. Ne yazık ki.
Evet buradan bir başka elektrikli habere geçeceğim. Müsaade edersen Mesut.
Tabii
senin
ki,
bir
buyur.
Başka haberin var mı acaba? Yok herhalde. Kickstarter projesinde Reality Shock isimli çok ilginç bir teknoloji. Daha doğrusu bir alet gösterdiler arkadaşlar. Oyuncuları özellikle FPS türünü seven, kompetitif, rekabetçi yapıyı seven oyuncular fazlasıyla beğenecektir bu çalışmayı. Daha gerçekçi olmasını istiyorsanız şayet tek yapmanız gereken Reality Shock'a birazcık maddi destekte bulunmak. Reality Shock ne arkadaşlar? Reality Shock kaslarınıza vurulduğunuz anda oyun içerisinde elektrik gönderen ve vurulma anını daha gerçekçi hale getiren bir sistem aslında. USB'den şarj olan bir sistem. Tek yapmanız gereken elektrotları.
Eleman zıplıyor ya. Hiç keyifli bir şey gibi gözükmüyor.
Ya bayağı acı çekiyor bildiğin.
Yani,
tek yapmanız gereken.
Sadist bir şey olmuş mu ya?
Evet. Tek yapmanız gereken burada elektrotları hangi kaslarınız, bacaklarınız mı, artık ne bileyim kollarınız mı, bisepsleriniz mi ya da göğsünüz üzerinde mi hissetmek istiyorsanız oraya elektrotları takıyorsunuz.
Ya daha manyaksınızdır. Farklı yerlerde deneyebilirsiniz.
Kafanıza, kulağınıza yani da deneyebilirsiniz. Tabi burada muhtemelen bir sağlık açısından araştırması yapılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hani kalp üzerine böyle bir elektrotun koyulması ne kadar
İnan
elektrik geliyor.
İlk geberen adama kadar sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yok diyecekler.
Ama ben canı gönülden istiyorum. Yani böyle bir şeyi, cihazı canlı yayında denemeyi çok istiyorum Mesut. Hani düşünsene vurulurken bir yandan
şöyle bir şey yapabiliriz.
Bir yandan elektrik çarpıyor.
Şöyle bir şey yapabiliriz abi. Sen canlı yayında ol, ben yanında olayım. Her bir darbe yediğinde ben bir tane indireyim sana.
Yok o kadar
LCF'den değil. LCF'den indirelim. LCF bir tarafta olsun, ben bir tarafta olayım. Böyle çat çat çat çat diye titretelim seni.
Abi valla ben bu şeyi çok istiyorum yani.
Ya da harbiden aküye bağlayayım. Basayım elektriği.
O şey olur ya. İşkenceye girer. Ama hafiften hafiften olabilir ha.
Bunu da Grand Theft Auto'daki işkence sahnesini düşünsene.
Oo, o ağır ya. O kaçar abi.
Çılgın bir şey yapmışlar ya. Öyle böyle değil. Oyuncular da zaten şeyler yani bayağı tepki veriyorlar.
İnanılmaz tepki veriyorlar ve bazı noktalarda adam mesela şey...
Yalnız bu var ya en böyle efendi adamın bile ağzını bozduran falan diye böyle.
Varil atıyorlar, yakında patlatıyorlar. Artık nasıl bir şiddetle varil patlıyorsa adam onu bütün bünyesinde hissediyor yani elektrik çarpması fena.
İster miydiniz böyle bir şey? Yazın bakalım gerçekten.
Şehir şebekesini bağlayacaksın buna Mesut. Kafadan vurulduğun zaman bakalım.
Buna da demiş ki kardeşlerin oynar öften oynamayın. Gelen dürter giden dürter ona göre demiş bir arkadaşımız. Bu elektronik masaj aleti olur demiş. Aynı şey aslında. İlk ölen taha olur kesin.
Çok ölüyorum ya aynen öyle.
RPG yerse kafa göz dağılır demiş bir arkadaşlar. Zaten kafayı patlatabilir yani cihaz.
Yok şey ya zaten onun mutlaka bir ayarı vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. O kadar da...
Hata verir öldürür bu. Harbiden abi düşünsene.
Küfür etmem ya. Ağzımızdan kelime kaçırmıyoruz ya. Biraz hafif argoya kaçıyoruz ama o da yani neysek o. Şimdi burada ne yapalım İstanbul beyefendisi gibi davranalım abi neysek. O yani malzeme bu arkadaşlar.
Bak diyor ki 30 yaşında adamım zıplamam öyle demiş bir arkadaş. Ağrını
vallahi
ortaya koymuş.
Öyle bir... Havada parende atarsın söyleyeyim.
Bomba gerçekten ya çok değişik bir şey olmuş. Diğer haberlerimize geçelim birazcık.
Tabii.
Yani benim burada söyleyeceğim bir de şöyle bir şey var. Google SpaceX firmasına biliyorsun 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Şimdi SpaceX firması ne yapıyor ne ediyor derseniz eğer aslında Elon Musk Tesla'nın da kurucusu ve sahibi. Burada da tam onu bulmaya çalışıyorum bir yandan. Çok güzel bir videosu vardı onların. Evet. 2014'te SpaceX diye. Bu adamlar arkadaşlar uzaya gidip uygun fiyatta gidebilecek ve sonrasında sapasağlam geri dönebilecek roketler geliştirme çabası içindeler şu anda. Bu şirket tamamen bunun üstüne geliştirmeler yapıyor. Yani adamların şirketlerine bak. Bu şirket yani, abi özel şirket.
Şirket roket gönderiyor.
Yani uzaya. Tesise bak. İnanılmaz.
Bir de roket geri dönüyor.
Tabii geri döndürmeye çalışıyorlar. Şimdi ilk yapılan denemelerde başarılı bir şekilde konuş sağlandı. İşte insan taşıyacak modülün inmesi, kısa mesafeleri uçup geri gelmesi falan filan sağlandı. Son aşamada çok ekstrem bir şey denediler yakın bir zamanda. Drone bir gemi yaptılar büyük. Bu roketin inebileceği denizin ortasında. Onu indirmeye çalıştılar roketi. Gemi de drone, roket de sonuçta otonom. Tabii ki roket bir sıkıntı yaşadı ve çakıldı geminin üstüne. Gemide ufak bir zarar oluşmuş. Roket tamamen iptal olmuş zaten.
Ama en azından düşünebiliyor musun? Adamlar bunları göz önüne alıp
tabii,
denemeler yani yapıyorlar.
Başarılı konuşlar yaptığı şeyler de var. Ve üstüne bu denemelerdeki hatalar sonuçta sistemin daha başarılı hale gelmesinde yardımcı oluyor onlara. Yani resmen bilim kurgu filmi gibi ya. Havada asılı kalışı falan her şeyle çok güzel.
Kesinlikle ve ben bu firmanın ilerleyen dönemlerde
bu
sadece...
Bu da insan taşıyan modeli. Bunu da konuşuyorlar.
Evet yani sadece uydu göndermek değil. Ucuz uydu göndermek değil.
Tabii
de,
ucuz uzay yolu yolculuğu.
Uzay yolculuğu. Ya en azından şöyle bir çıkıp bir atmosferi görsün diyen insanlar ve bunun için gerçekten de ciddi paralar harcamaya hazır insanlar var. Ki mesela ben de uygun bir şey olsa açıkçası çok isterim gitmeyi. Her ne kadar uçaktan korkan bir insan
olsam. Roketin gökyüzünde işte duruşu, geri gelişi bak mesela şu an konuşu. Müthiş ya. Yani görüntüler gerçekten süper ve diyorum ya bunu bir devlet desteği olmayan özel kuruluş yapıyor ve şu anda Google'ın da desteğini almış durumda. Google niye bu projeyi destekliyor onu da söyleyelim arkadaşlar. Google'ın derdi biliyorsunuz uzay yörüngesine birçok uydu fırlatıp tüm dünyaya uygun fiyatlı internet sağlamak. Tüm dünyadaki internet trafiğini kontrol etmek aslında. Şimdi tüm dünyadaki internet trafiğini kontrol ederseniz bütün insanlar interneti sizin üstünüzden çıkarlarsa inanılmaz bir potansiyel bilgi toplarsın. İnanılmaz bir
herkes
bilgi toplarsın.
Herkes avucunun içinde olur.
Tabii çılgın bir veri toplayabilirsin. O veriyi her şeyde kullanabilirsin. Artık biz onu hayal edemeyiz bile kullanabilecekleri
yerleri. Bu verilere sahip olan bir şirket bence herhangi bir hükümetten veya hükümet demeyeyim herhangi bir devletten çok daha üstün bir konu olabilir diye düşünüyorum.
Ve ekstra olarak bu adamlar insansız araçlar falan geliştirme çabası içindeler. Düşünsene tüm dünyadaki herkes internete bağlı. Tüm insansız araçlar birbiriyle konuşuyorlar ve ağ hazır. Uydular üstünden zaten aynı şirketin ağ üstünden gidip geliyor. Çılgın bir şey. Kesinti uğraması imkansız. Devletler tarafından kesinti uğratılması, engellenmesi imkansız bir sistem bu.
Peki bir noktada da devletin müdahale edemiyor olması özgürlük açısından iyi güzel ama bir de bunun karşısını düşürürsek zararlı veya
kötü bir şey ama sen o şirkete vereceği gücü düşün. Zaten adamlar onun peşindeler. Abi, çok da umurumda değil yani.
Advanced Warfare'daki şeye benziyor ya bu. Hani şirket artık kendi kafasına göre hareket ediyor ya. Amerika'yı falan sallamıyor. Sen kimsin lan? Ben kendi savaşımı kendim veririm falan filan gibisinden. Aynı şekilde ben ilerleyen dönemlerde şunu görüyoruz en azından teknolojiyle ilgili gelen son haberlerde arkadaşlar. Gelecek temalı felaket senaryolarının hemen hemen bazı noktalarda doğru olduğunu görüyoruz.
Çünkü evet doğru.
Syndicate gibi oyunlar olsun veya işte Cyberpunk gelecek. Bu tarz oyunlardaki temalarda bir firma veya Deus Ex olsun, bu tarz temalı oyunlarda hep bir kötü firma vardır. Bütün bilgilere sahiptir, bütün insanlara hükmedebilecek konumdadır ve bunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve kimse de bunlara hop ne yapıyorsun birader sen falan diyemez. Bu şekilde gidecek.
Zaten genel olarak yani. Görüşe bakıyorum. Bazı arkadaşlar Titanic'ten bizi kurtarsın yine abi demişler. Bazı
ben ruhumu teslim etmeye hazırım.
Bazı arkadaşlar da Google dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Metal Gear Arsenal gibi demiş. Ben de Metal Gear hemen aklıma geliyor mesela. Benim evet. Modern Warfare aklıma gelmemişti. Hemen Metal Gear gelmişti. Çünkü biliyorsun Metal Gear Solid 4'te mesela Solid Snake kamyonun arkasına giderken savaşlar değişti diyordu.
Ve hatta şeydi orada tamamen özel şirketlerin.
Evet, özel bir şirketin. Orta Doğu'da yaptığı terör.
Silahlar bile tamamen DNA bazlı.
Evet, DNA bazlı, kişi bazlı. Kişileri biliyorlar diyor, isimlerini biliyorlar diyor. Yani her şey değişti.
Başkasının
diyor.
Silahını kullanamıyor.
Evet, tamamen her şey değişti ve takip altındaydı herkes. Biliyorsun askerlerin hepsi aslında merkezden kontrol ediliyorlardı. Kimin nerede olduğu biliniyordu.
Ama kimsenin umurunda değil. Şu anda herkes adil kullanım kotasını düşünüyor.
Zaten onu düşünenler var ama değil Google yani dünyayı yönetecek diyen arkadaşlar da var aynı görüşte. Şimdi dünyayı yönetmek felaket senaryoları falan diyoruz. Ben bir şey göstermek istiyorum tabii. Burada. Rusya'da geliştirilmiş olan bir cyborg ama cyborg'dan daha fazla konuşulan bir konu var. Bu da Sayın Vladimir Putin'in yani Rusya Devlet Başkanı'nın robotu izlerken bir surat hali. Bak şimdi robotu gösteriyorlar. Rusya cyborg falan deyince ben cyborg kalkacak yürüyecek falan zannettim. Hani Amerikalılarda var ya öyle bir sürü şey gösteriyorlar. Cyborg'un yaptığı arkadaşlar bu motosikleti böyle kullanmak. Zaten yolda kırmızı şeritler falan var. Büyük ihtimalle kırmızı şeridi takip ediyor. Tamam mı? Yolda çıkmamak için.
Gelin arabalarında oyuncak bebek oturturlar ya.
Aynen aynen. bak şimdi Putin'in görüntüsüne bakın bak. Allah'ım.
Yapacağınız olsun. Böyle bir Ferdi Tayfur'un sabahçı kahvesi klibi geldi aklıma. Dertli dertli
bakıyorum. Bunu biraz geri alayım bir daha.
Ya adam hakikaten de böyle biraz...
Vay be biz ne ara böyle olduk demişti. Ne ara böyle olduk biz ya filan diye.
Gerçekten de böyle bir dertli. Ya anladım he gibisinden.
Robot o kadar komik duruyor ki yani.
Ya robot şey gibi de duruyor. Vitrinlerdeki cansız mankenler var ya üzerine kıyafet giydirsin.
Zaten bir hareket...
Abi hiçbir etkileşim yok. Hiçbir olay yok yani.
Bunu haber olarak yayınlamışlar. Geldi. Efendim geldi şu anda. Robotumuz geldi.
Bu olay yalnız ha motor sürüyor.
Evet.
Geleceğin savaşlarında kullanılabilecek
bir teknoloji. Vladimir Putin olur. De buna hazır herhalde. Bunu Rusya'yı kurtaracağız demişti. Öyle bir durum abi. Var gerçekten.
Akülü araba veya birazcık daha ne bileyim uzaktan kumandalı araba gibi de duruyor. Daha önce sen böyle bir benzetme de yapmıştın ama gerçekten de ilginç yani.
Değişik bir durum söz konusu. Evet. Teknoloji tarafında da şurada değinmeden geçmeyeyim dedim. Tamam.
Evet ben buradan Türkiye'ye döneyim arkadaşlar. Türkiye nihayet Espor Ligi'ne kavuştu. League of Legends sayesinde. Geçtiğimiz döneme baktığımızda Ülker Spor Arena'ya 10.000 kişiyi toplayarak Meksika dalgası yaptırmıştır Riot Games. Gerçekten de mesela bir League of Legends oyuncusu olmasam da benim takdir ettiğim bir olaydı. Türkiye'de böyle bir potansiyel vardı ve bu potansiyeli ortaya çıkarttı League of Legends'la birlikte Riot Games. Şimdi Riot Games Türkiye'nin espor ligini, o hep arzu ettiğimiz ligi oluşturdu ve oyunları artık daha fazla ciddi anlamda konuşulacak bir eğlence unsuru haline getirdi diye düşünüyorum.
İnanılmaz ya.
Gerçekten.
Orada olan arkadaşlar vardı. TV2'deki Donanım Haber Programı yönetmeni de işte çocuğunu götürmüştü. Ben böyle bir şey görmedim diyordu.
Ve şunun da altını çizelim. Bu 10.000 kişi buraya bilet alarak geldi.
Evet doğru video var değil mi? Para verip geldiler.
Para verip geldiler ve bunu izlediler. Gerçekten de dediğim gibi ben bir League of Legends oyuncusu değilim. Ancak gerçekten de bu potansiyeli ortaya çıkardıkları için kendilerini takdir ediyorum. Ve bu League of Legends Espor Ligi ile birlikte arkadaşlar League of Legends Şampiyonluk Ligi olarak geçiyor adı. Sezon boyunca Türkiye'nin önde gelen profesyonel espor takımları mücadele edecekler. Canlı yayınlar düzenlenecek ve bu müsabakalar canlı yayınlarda insanlara,
insanlara
sunulacak. Gerçekten de etkileyici duruyor ve bu etkileyici duyurunun yanısına bir parantez açalım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de kendi espor kulübünü duyurdu ki bu dünyada ilk defa yaşanan bir şey arkadaşlar. Daha önce hiçbir futbol takımının bir e-spor takımı olmamıştı. Bu da Ace High ile birlikte bu arada arkadaşlar gerçekleştirmişler anlaşmayı. Ya Beşiktaş yani Ace High takımı bundan sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi e-spor takımı olarak geçiyor. gerçekten de güzel bir hamle.
Erdinç'i soranlar var tabii League of Legends'ı görünce.
Erdinç bizi yani gitti. Gitti. Ne diyelim yani yolu
ama
açık
yani
olsun.
Ama yani şimdi yolu açık olsun, yaptıkları işlerde gerçekten çok
kesinlikle
önemli.
Kesinlikle ben mesela gurur duyuyorum açıkçası.
Ya neyi görüyorum biliyor musun bak? Herhangi bir futbol maçında falan şöyle bir nezih topluluk görüyor musun?
Yok, bir de o zaman oyunculardan ders alsınlar
evet,
biraz
değil mi? Evet gerçekten ya nasıl bir şey. Ondan sonra da diyorlar ki pasolik kartı kötü falan. Niye kötü arkadaş? Adam gibi maçı izleseydiniz zaten o pasolik kartına gerek kalmadı. Gerek bir kalmadı. Tane yazar hatta gazeteci yazmış ya. Millet stres atamayacak mı? Eh dedim ya gazeteci de zaten böyle yazıyorsa stres atmak o mudur ya?
Yani.
Çok ayıp yani. Ben bir keresinde nereden nereye geldi konu ama. Bir keresinde diyorum çünkü ben çok az futbol maçı izlerim. O da özel davet geliyor falan işte. Bu Avrupa Ligi sponsorlarından gelin VIP'de izleyin. Locaya mocaya gidiyoruz, tıkınıyoruz, sonra maçımızı izliyoruz.
Bir kere de beni götürsen.
Adammış gibi tamam. Hatta böyle birkaç kez maça gittim.
Estağfurullah, ne demek adammış.
Ama bak birkaç maça gittim. Onların hepsinde de fotoğrafım var gazetelerde falan.
Ya işte sende şeytancıyı var. Nasıl bir şans varsın? Yani. Yani başarılı bir insansın. Demek
gol atılmış falan.
İşi görmüşler.
Bir şey var abi.
İşi görmüşler işte. Abi.
Neyse orada arkadaşlar bir ara dedim toplu taşımaya da gideyim filan. İnsanlığımdan utandım ya. Biniyorlar filan Galatasaray. Ben de Galatasaray'ım. Galatasaraylar biniyorlar. İşine gücüne evine gitmek isteyen insanları öyle bir rahatsız ediyorlar ki. Küfür, pis laf, içki, yok, yok. Sigara. Metro istasyonunda ya polis dokunamıyor. Dokunmuyor yok, polis. Ondan sonra diyor ki polis bize kötü davranıyor. Ulan adam olsa sana niye kötü davransınlar?
Yani ben fazla girmiyor abi.
Anons yapılıyor ya zıplamayın diye. Metronun içinde zıplamayın diye anons yapıyorlar ya. Sanki hayvanlar var tepişiyorlar. Yani iniye falan çüş dersin ya. Adam artık çüş demek zorunda kalıyor. Yapmayın, zıplamayın. Yardaydan çıkacağız diyor adam.
Ama bu kitleyi takdir ediyoruz değil evet. mi? Mesela bu 10 bin kişi.
Gerçekten.
Genç arkadaşlar.
Helal olsun diyorum. Helal olsun diyorum.
Bu arada ufak birkaç detay vermek istiyorum. Türkiye'deki e-spor adına. E-spor demek aslında... Spordan kastımız League of Legends olmamalı burada. Mesela Counter Strike'la ilgili turnuvalar da yapılıyor. Dota ile ilgili turnuvalar da yapılıyor ama Riot Games burada başı çektiği için Riot Games'in verdiği verilerden yola çıkacağım arkadaşlar. 7.757 kayıtlı takım varmış. 42.664 takıma kayıtlı oyuncu varmış. Ve 2.560 lisanslı sporcu yer alıyormuş. Yani Türkiye'de artık espor oyuncularına lisans veriyor.
Ya bu espor olayını ama bence çok ciddi bir şekilde... Psikoloji uzmanlarıyla, pedagoglarla falan eğilmesi gerekildiğine ben halen daha
tartıp
savunuyorum.
Tartıp biçim ölçmek lazım diyorsun.
Yani bu çocukları çok büyük hayal dünyasına sürüklüyorlar ister istemez. Bakın bunlar paralar kazanan, burada milyarlar kazanan gençler var. Siz de bunlardan biri olabilirsiniz diyorlar. Bu tarafta oyun oynamalarını sağlıyorlar. Çok fazla oyuna ilgi, alaka sağlıyorlar ama o gençlere de diyorum. Yani bu gençler tabii ki 25 yaşına geldikten sonra refleksleri yavaş yavaş azalmaya başlayacak. 30 yaşında kimse isimlerini anmayacak.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Kesinlikle katılıyorum sana ve yönlendirmeyi de ben aynı şekilde birazcık şey buluyorum. Nasıl desem ki yanlış buluyorum. Ama ciddi anlamda güzel paralar kazananlar var ama bu çok az kitle.
Yani çok az kitle. Ve diyorum ya bu kitle de 30 yaşından sonra bu kitlenin de çok çok azı para kazanmaya devam edebilecek.
Ya işte ne yapıyorlar herhalde onlar da daha sonra kendi spor kulüp takımlarını kuruyorlar vesaire. Bu tarzda hani nasıl normal futbol şeylerinde teknik direktör olarak devam ediyor sporcular emekliye ayrıldıktan sonra ama spor olayı... Kokusu 10 sene içerisinde çıkar diye düşünüyorum. Gerçek anlamda nereye gidecek, ne olacak? Çünkü bu son senelerde
i̇şte
meşhur olmuş.
İşte 10 senede inşallah gençliğimize harap etmezler. Evet, zaten kesinlikle. Düzgün bir eğitim sistemimiz yok şu anda. Sürekli paramparça değiştiriliyor, ediliyor. Herhalde ben mezun olduktan sonra 50 defa değişmiştir sistem. Ben anlamıyorum ne yapıyorlar şu anda.
Ya işte hani bu sefer işin birazcık şeye girmiş olacağız. Ben zamanında bir şey söylemiştim ama burada söylemek istemiyorum. Teknoloji ve oyun programı olarak kalsın bu böyle. Ama senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Bireylerin sadece e-spor üzerinden... Ya e-spor bana çok iyi paralar kazandıracak. Ben okulu işi gücü bırakayım. Sabah akşam oyun oynayayım. Olgusunu kesinlikle çocukların aklına sokmamak
lazım. Bazı kardeşlerimiz var. Şey diyorlarmış. İşte ben işte Mesut Çevik olacağım. Ben Talha Aynı Hoca olacağım. Okumayacağım falan. Aileleriyle, anneleriyle konuştuğumuz insanlar oldu. Evet. Ya diyor ki çocuğum okula gitmek istemiyor. Ortaokul öğrencisi daha ne yapabiliriz falan filan evet. diye ofisi aradıkları oldu. Yanlış bir şey arkadaşlar. Yani... Bu şanstır birazcık da istediğiniz mesleği yapabilmek, belli bir seviyeye gelebilmek. Bizim gibi insanlar olmak dediğiniz çok bir şey değil yani. İnternette bir veriyi yani. Okuyorsun, tamamen bilgiyi. Sonra geliyorsun, bu, satıyorsun yani. Bu kadar basit bir şey. Yani çok şükür sevdiniz, biz de bu meslekte tutunabiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz.
Sizin şeyiniz de olsun. Yani.
Bize aynen, olan, çok da büyük bir şey değil bu sandalyede oturup böyle atıp tutmak. Yani açıkçası gerçekten büyük bir şeyler yapmak istiyorsanız, bakın 3 boyutlu yazıcılar gösteriyoruz, bir şeyler gösteriyoruz. O 3 boyutlu yazıcıdan bir helikopter üretin, bir araba üretin ya. Yani gerçekten o bir şey yani.
Ya muhakkak
tabii. O adamdan eli öpülese ben onlara bir şey söylemiyorum kesinlikle. Yani gerçekten olmak istiyorsanız bir şey, o taraf olun. Bizim taraf şans biraz daha. Yani benim günden tanışmam sürecim falan filan düşündüğümde.
Benim de aynı şekilde.
Şans şimdi... ben de gün olmasaydı bu sektörde herkesi tanıyorum açıkçası. Kimseyle de çalışmazdım. Kendi işimi yapardım. Bizim bir turizm şirketimiz var. Orada çalışmaya devam ederdim yani. Aynı şekilde
benim de yani Erdinç'le tanışmam. Hatta biz ondan kavga bile ettik. Öyle böyle değil yani. Forumlarda kavga ederdik biz Mesut şeyle.
Trolldü Talha. Ağır trolldü yani.
Trol değil yani. O doğruydu, bu doğruydu. Nereden nerelere geldik yani. Aynı şekilde katılıyorum. Sizin de şeyiniz var arkadaşlar. Hani burada bize ilgi göstermemiş olsanız.
Tabii.
Biz gideriz, bir başkası gelir ya. Veya farklı bir platform oluşurdu diye düşünüyorum. O yüzden bizi hani sizler var ettiniz demek istemiyorum ama bu noktada hani bizim de sıkı çalışmamız, sizin de ilgi göstermeniz.
Öyle yani arkadaşlar. Çıkarttı. Tamam. Hobiniz olması güzel bir şey. Bizimki hobi sayılır. Hobilerinizi mutlaka devam ettirin. Bunlar hayata bağlılığınızı arttırır. Bunalıma girmenizi engeller. Can sıkıntınızı atarsınız. Stres atarsınız. Güzel şeylerdir. Ama mutlaka ve mutlaka başka hedefleriniz olsun. Büyük hedefler koyun. Oralara doğru ulaşmak için de sıkı sıkı çalışın. Elinizdeki imkanları sonuna kadar değerlendirin. Zorlayın arkadaşlar. Ne insanlar neler yapabiliyorlar. Evet. İyi bir üniversite okuyun. Yani iyi bir üniversiteden mezun olun. Mezun olduğunuz işi sevmezseniz yapmayın. Ama bulunsun bir kenarda. Ne yazık ki ülkemizde İyi bir üniversiteden mezun olmak bayağı büyük bir anlam taşıyor. Yani bir gün işinize ihtiyacınız olabilir.
Kolunuzda bir altın bileziğiniz olsun.
Ya bizimki için geçerli bu ne yazık.
Evet kesinlikle.
Ha, babanızda para vardır, sermayeniz vardır, iyi de bir fikriniz vardır. Üniversiteyi bırakıp bu fikri değerlendirmeyi deneyebilirsiniz bir girişimci olarak. Ona saygımız sonsuz, girişimcilik ruhu olan insanlar, farklı insanlar ama dediğim gibi siz yine de bir okuyun. Bizim ülkemizde bu lazım, askerlik için bile
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle
yani.
Askerlik
neyse. Evet, her zaman bedelli neyse. Vurmayabilir. Teknoloji tarafından devam bir haber var abi. Çok enteresan, çok garip. Arkadaşlar dünyanın en zayıf şifreleri tekrar listelenmiş. 2014'te zirveyi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bırakmamış yine. 25 tane şifre sıralamışlar. Hemen altında password isimli bir şifre geliyor. İnsanlar bunu kullanıyorlar.
Yani şifre şifre olarak.
Evet mesela bak 1, 2, 3, 4, 5, 17. sıradan 3. sıraya yükselmiş en çok kullanılan şifrelerde.
Artık şeyden de bu şu anda adam 6'yı da atmış.
Bir, yok, iyice kısa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir sıralı gerilemiş 4. olmuş. Küverti yazan var mı? Hani yukarıdaki tuşlara şöyle tıklayan.
1, 2, 3, 4'ün şey hali.
Evet, 5. sırada. Yani. 1'den 10'a kadar yazanlar 6. sırada. 1, 2, 3, 4 de 7. sırada yalnız. 9. sıradan yukarı yükselmiş. İnsanlar gitti de daha güvensiz şifreler kullanmaya başlamışlar. Beyzbol var, dragon var,
dragon,
futbol var.
Dragon çok ilginç. Listeye yeni evet. Girmiş bu arada.
Monkey var. Mesela yine çok kullanılan şeyler.
Netmain nedir ya?
Bilmiyorum onu. ABC 123 var. ABC 123 var. Benimki de nasıl bir okuyuş ya.
Ama şimdi orada çakma. Yabancı kelimeler geldi ya ondan dolayı.
Ne yazık ki evet. Öyle bir dangalaklık yaptık.
Estağfurullah.
1111 var. 8. sıraya gerilemiş.
Mustang var.
Mustang var. Liste yeni eklenmiş yalnız.
Access yalnız.
Access şifre, liste yeni access. Girmiş. Shadow var.
Master.
18. sırayı korumuş. Master. Michael. Superman.
69.
Yani bak Superman filminden sonra Superman listeye girmiş görüyor musun?
Çok herhalde kolay. O dönem ne popüler oluyorsa onları seçiyorlar
Batman
insanlar.
Batman listeye yeni girmiş mesela.
25 numara benim favorim ama. Trust no one. Kimseye güvenme.
Sizin şifreniz ne arkadaşlar? Bak böyle bir tane YouTube videosu var gerçekten. Diyorlar ki şifreyi öğrenmenin en kolay yolu sormak diyorlar. Yoldan geçen insanlara şifre ne kullanıyorsunuz falan diyor söylüyor çoğu.
O da bir daha hani mikrofon kamera görünce biraz konuşayım.
Yani genel olarak diye güvenliğiniz için şifre ne kullanıyorsunuz diye söylüyor. Siz de yazarsanız buraya arkadaşlar görürüz buradan. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi şifreler genelde önemsiz şifreler için kullanılıyor. Şahsen ben öyle kullanıyorum demiş. 69, 69 kullanıyorum demiş bir arkadaş. Bir arkadaş 69, 69, AS, DAS, DAS, DAS diye devam etmiş. Önemli şifreni 1, 2, 3, 4, 5 yapan var mıdır demiş. Arkadaşlar emniyet müdürlüğünde bazı veriler hacklenmişti, çalınmıştı. Bir polis memurunun şifresiydi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oradan girmişlerdi.
Adam
yani önemli veriler böyle kullanılıyor mu diyor da emniyet teşkilatında kullanan var. Her şeyi geçtim yani.
Let me in, içeri girmeyin demekmiş.
Evet. Hadi yazalım.
Ha let me in. Tamam. Ha,
let me in doğru. Ben tamam. Öyle bir okuyoruz ki değil mi?
Ben abi gibi. Sen değil ben okudum. Let me in.
Evet doğru. Merhaba ben Mesut Çevik benim de şifrem demiş. Şifresini yazanlar başladı hayat arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Çeşitli yerlerde deneyebilirsiniz bunu. Bir diğer haberim de Xiaomi telefonları bekleyenlerle ilgili. Hugo Bara biliyorsunuz Google'dan tepe yöneticiyken Xiaomi'ye yeni bir tepe yönetici olarak transfer oldu. Başkan yardımcısı. Ve bizim Amerika ve Avrupa pazarlarına girmemiz biraz zaman alacak demiş. Xiaomi uygun fiyatlı telefonlarıyla tanınan bir firmaydı. Ve birazcık karakter değiştirdi firma. Neden? Çin'de mağaza açmaya başladılar. Sadece internet üstünden satışı bu uygun fiyatlı telefon satıyorlardı. Kaldı ki ben birçok işten öğrendim. Çin'e gidip kalmış, orada yaşamış insanlardan. Bu bir yalan diyorlar. Xiaomi telefonları hiçbir zaman Çin'de çıktığı gibi internet üstünden satın alamıyorsun. Gidip bayilerden daha yüksek fiyatlardan satın almak zorunda kalıyorsun. Çünkü Xiaomi bayileri toplu satış yapıyor diyorlar.
İlginç.
İnternetten çok az telefonu satıyor. İnsanlara böyle bir heves yaratıyor. Uygun fiyatlı telefon alacaklarmış gibi, telefon iyi bir telefonmuş gibi diyorlar. Sonra bayiler üstünden yüksek fiyatlardan satacağı fiyata satıyor aslında,
çok
diyorlar.
Çok ilginç bir çalışma.
Çok enteresan. Şimdi de Xiaomi Çin'de mağaza açmaya başlamış ardıl ardıl. Bir sürü mağaza açmaya başlamış. Büyük ihtimalle Amerika ve Avrupa'ya girdiklerinde Xiaomi'nin o fiyat avantajı tarih olmuş olacak.
Ortadan kalkacak.
Zaten yeni tanıttıkları telefona baktığımızda iPhone 6 Plus'a rakip olan $536 yurt dışı fiyatı var. $538 miydi neydi? Zaten pahalı bir telefon yani. Yani. Öyle çok da büyük bir esprisi kalmadığı söylenebilir.
Yani o zaman bir noktada da Çin telefonlarının hepsinin öyle...
Evet. Türkiye için de bu yılın sonu deniyor. Öyle söyleyelim.
Ya halen bir geldi gelecek dalgası var ama halen doğru düzgün bir şey gelmedi.
Ya onlar şimdi zaten
Çin kanadından yani.
Çin gibi dil buralar. Yani burada bir sürü rakipleri var dişli. İnsanlar marka ismine bile önem veriyorlar. Benim eşim Xiaomi, ben Xiaomi telefon niye kullanayım diye alay ediyordu benden. Yine Xiaomi mi getirdin eve test için filan diyordu.
Ya ben de eşime mesela HTC'yi söylediğimde o neymiş dedi başta. O da çok fazla bilmiyordu ama mesela Apple biliniyor, Samsung, Sony biliniyor. Evet. HTC de sonradan biraz da insanlara şey oldu ama şimdi kendisi de HTC kullanıyor.
Değil mi? Öyle bir değişim söz konusu. O mesela HTC de gerçekten Hatice filan diye alay ediyorlardı. Sonradan bir kült marka imajı yarattılar. MIDI ile beraber özellikle onu çok pekiştirdiler. Metal bir telefon, niş görünüyor, ağır, güzel. Sevdi insanlar.
Ben de HTC'yi bayağı bir tuttum ya.
Ben M9'u falan çok merak ediyorum. Şimdi bakalım ne olacak. 1 Mart'ta gidip göreceğiz inşallah.
Evet, oyun dünyasına dönelim buradan hemen. Bethesda kanadından çok önemli ve güzel bir atılım gerçekleşti. Biliyorsunuz arkadaşlar, Elder Scrolls Online özellikle Skyrim sonrasında daha fazla kişi tarafından tanınan Elder Scrolls evrenini online arenaya taşıyordu. Ancak pek çok kişi oyunun büyük bir hezeyan olacağını, beta'ya girenler, beğenmeyenler veya tam sürümünü beğense bile hem oyunu satın almak hem oyunu satın aldıktan sonra parayla parası zaten satın alamazsınız. Satın aldıktan sonra da aylık ücretlendirmeye tabi tutulmasının bir süre sonra oyuna olan ilginin azalacağı yönünde yorumda bulunmuşlardı. Bu iş sistemini sağlayan, bu business dediğimiz olayı yürüten tek MMO oyunu var zaten. World of Warcraft.
Evet.
Zaten World of Warcraft'ta 10 senedir bu işin ekmeğini
oldu ki
yediği için arkadaşlar.
Başka hiç kimse buradan şey yapamadı zaten. Tutunamadı.
Evet, adamların en kötü 7 milyona 8 milyona düşünüyor kullanıcı sayısı. Bir ek paket çıkarıyorlar. Tekrar 12 milyon 13 milyona çıkıyor. Yani bu noktada.
Ne para alıyorlar her ay düzenli ya. Takır takır.
Gökhan'ın söylediği çok güzel bir söz vardı bu noktada. Zaten World of Warcraft MMORPG pazarını sömürdü. Yani evet, orada yapılabilecek ne varsa yaptı. Bu noktada bir doygunluk olan pazarda rakip olarak geliyorsun ama bir de şu yönden de bakmak lazım. MMORPG türü dediğimiz oyunlarda işte saatlerce süren savaşlar, zamanında gidiyorsun işte görev yapman gerekiyor falan. Yani bir karakteri oluşturmak ve onun üzerinde
vakit
inanılmaz bir vakit istiyor. Bu noktada da sen tamamen sıfırdan bir MMORPG oyunu getiriyorsun. Paralı, yine aylık sisteme tabi tutmuşsun. Diyorsun ki sen, ben burada World of Warcraft yine baz almak istiyorum. Bırak World of Warcraft oynamayı, gel benim oyunuma başla diyorsun. Adam diyor ki ya ne gerek var?
Aynen, ne gerek var?
Tabii ki de farklı
arkadaşlarımın hepsi orada.
Yani ben burada Elder Scrolls evrenini herhangi bir şekilde küçümsemiyorum ama arkadaşlar, şimdi cazip olmayan bir şekilde sen piyasaya girersen haliyle itici bir şekle dönüşebiliyor. Ben sadede geleyim, Elder Scrolls Online arkadaşlar artık sadece satın alınacak ve daha sonrasında aylık ödeme tabi tutulmayacak. Aslında tıpkı Guild Wars 2 gibi diyebiliriz. Her ne kadar Guild Wars 2 de bu sistemle gelmiş olsa da o da belli bir süre sonra bütün heyecanını yitirdi. Oyuncu sayısı çok da yüksek
ya,
değil
açıkçası.
Zaten
ben açıkçası oynamıyorum. Çok zaman alıyorlar ya. Gençlerimizin de bir şekilde bu zaman alan oyunlardan kurtulması lazım diye düşünüyorum. Çok zaman harcıyorsunuz arkadaşlar. O sürede neler neler öğrenirsiniz. İnternette artık YouTube özellikle inanılmaz bir bilgi kaynağı oldu. Ya zaten... Yani şu nasıl yapılır yazıyorsun, şak diye çıkıyor ve yapabiliyorsun yani. Bunları öğrenseniz gerçekten çok ilerleme kaydedersiniz.
Ya zaten hani World of Warcraft bir jenerasyonun
yok olmasını sağladı.
Hayatını yemiştir diye.
Sildi tarihten yani o jenerasyon. Yani
internet üzerindeki efsaneler, ya yani şehir efsaneleri önüne okuduğum zaman görüyorum ki gerçekten de insanlar o raidlerde ciddi anlamda hayatlarını raidlerine göre düzenlemişler. Bizim bir takipçimiz vardı. Volkan. Ya,
Ender Yıldız editörümüz. Nebi de vardı o zaman, editörümüzü kaybettik. İşi bıraktılar ya 1,5 sene. Ofise gelmediler. Oyun oynadılar evde.
Ciddi misin?
Ciddiyim ya.
Ender.
Haber bile yazmadı adam ya. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz yani.
İyiymiş yani. Volkan Düşkün diye bir takipçiniz var. Geçen gün ofisi ziyaret etti. O da anlatıyor. Yani diyor bizim okul mokul iş anlayışı yoktu diyor. Her şeyi RAID'e göre düzenliyorduk diyor. Böyle bir atmosferde yani zaten hani yaşananlar yaşanmış. Bir daha MMORPG türünde bu tatta bir oyun çıkabileceğine inanmıyorum ben. Zaten kaldı ki Blizzard kanadına baktığımızda adamlar Titan projesini ki 10 senedir üzerinde çalıştıkları bir MMO oyunuydu. İptal ettiler ve yerine evet, Overwatch isimli Team Fortress 2'ye benzer tatta bir free to play FPS oyunu çıkartacaklar şimdi. Gerçekten de yani MMORPG pazarındaki olay tamamlandı demeyelim ama o heyecanını World of Warcraft'la birlikte başlattı ve sonlandırıyor diyebiliriz. Bu noktada da Elder Scrolls Online'ın bu değişen ödeme sistemiyle birlikte bakalım neler yapacağını büyük heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar yaz aylarında konsollarına çıkış yapacak oyunumuz. Büyük heyecanla bekliyoruz PlayStation 4 ve Xbox One'da bakalım ne gibi bir katkı sağlayacak Elder Scrolls Online'a.
Evet, ben kısa kısa iki tane haberim var. Onları artık yavaş yavaş söyleyeyim. Daha sonrasında zaten arkadaşlarımızın yorumlarını almaya başlarız Tahlacığım. Bir tane haberim şu, The Interview filmiyle ilgili. Onun da burada yine bir trailerını sokalım. Interview neymiş diyebilirler. Biliyorsunuz Kuzey Kore lideriyle alay eden bir Amerikan yapımı filmdi. Sony Pictures tarafından yapılıyordu ama Sony Pictures'ın hacklenmesinin ardından bu filmin yaptığı çok konuşuldu. Kuzey Kore hackledi dendi. Halbuki Kuzey Kore hacklenmemiş. Birçok uzman, güvenlik uzmanı artık bunu söylemeye başladı yavaş yavaş.
Hakkını yemişler adamların.
Evet ya. Birazcık öyle Kuzey Kore değil bu işi yapan diyorlar. Ama Interview filmiyle ilgili şu anki son gelişme yani ismini o kadar duyurdu ki bu eklenme olayından sonra. Bir ara kaldırıldı yeniden şey yapıldı falan filan. Şu ana kadar 40 milyon dolarlık dijital kopya satmışlar. Filmin dijital kopyası işte kiralamalardan satışlardan 40 milyon dolar kazanmışlar. Ama film için harcanan çekimler için 50 milyon dolarmış reklam için 40 milyon dolar. Şu ana kadar 90 milyon dolar harcamış Sony zaten film için. Paralara bak.
Yani yarısına bile gelmemişler.
Şu zaten. Anda daha bakalım yapımını kurtarabilecek mi diyorlar.
Beyaz perdeye
sinemaya girmedi ya. Evet. İşte o sıkıntı onlar için baya.
Ama bu şekilde ilerlerse böyle kulaktan kulağa böyle bir film almış bak yasaklanmış falan filan gibisinden internet üzerinde daha popüler hale ya, gelirse maliyetini çıkarır diye tahmin ediyorum.
Konusu da Amerika'daki ünlü bir show sunucusunun Kuzey Kore lideri tarafından ülkeye davet edilmesi ve daha sonrasında Amerikan gizli servisinin bu kişiye lideri öldürme görevi vermesi. Aslında konusu bu.
Birazcık da Kuzey Kore'yi tiye alan.
Zaten evet filmde de şey diyor ya diyor bu adam o kadar bu görev verilen kişi diyor ki ya diyor bu lider o kadar kafa bir adam ki diyor ben bunu niye öldüreyim ben bu adamı çok sevdim falan diyor böyle. Çünkü bayağı eğleniyorlar filmde fragmandan anladığım kadarıyla ben filmi izleme şansı bulamadım daha henüz. Ama yani demek ki reklamın iyisi kötüsü olmuyor.
Yani kesinlikle bir de böyle devletler arası bir kriz haline bürünce hani Obama'nın çıkıp açıklama yapması vesaire gibi
biraz
olaylar girince gerçekten de çok pohpohlanmış bir film haline getirdi. Yani en azından reklam açısından güzel bir reklam oldu diye düşünüyorum.
Evet bilmiyorum filmi izlediniz mi nasıl buldunuz? Eğer varsa hani bu film iyi bence güzel fikir demiş bir arkadaşımız. Düşünce ve ifade özgürlüğü değil mi yaparlar demiş bir arkadaşımız da. Bence onda bir sınırı var.
Kesinlikle katılıyorum.
Yani açıkçası şimdi düşünce ve ifade özgürlüğü diye ben ve ailemle alay eden bir film ortaya çıksa ya gireceğim bunalımı falan düşünemiyorum. Her türlü hakkımı savunurum yani. O bir düşünce özgürlüğü değil. Tabii. Hakarettir o. Şerefsizliktir yani.
Yani bence özgürlük bir başkasının özgürlüğünü şey yapmamaktır.
Evet ya da gururunu kırmamaktır.
Tabii yani herkesin evet. Özgürlük anlayışı.
Ya Papa'ya soruyorlar zaten bu düşünce özgürlüğü ilgili. Diyor ki siz anama küfrederseniz yumruğu yersiniz diyor yani. Bunu bir Müslüman lider söyleseydi of dünya basınında nereye vurdurlardı? Yani evet, halbuki o bile şiddet söylemidir. Hani yumruğu yersiniz diyor. Anama küfredersen yumruğu yersin diyor. Bu ifade özgürlüğü değildir diyor adam.
Yani tabii ki
çok net bir şekilde aslında haklı bulduğunu söylüyor son dönemdeki olaylar ama tabii ki o kadar şiddete varan insanların öldürülmesini ben haklı bulmuyorum. Sadece haddinizi bileceksiniz. Yani çok da fazla insanları kışkırtmayacaksınız. Arı kovanına sopayı sokuyorsan sonuçlarına katlanırsın. Yapabilecek kesinlikle. Bir şey yok ne yazık ki arkadaşlar. Bakın yapılanları savunmuyorum ama bir diğer tarafın yaptığını da savunmuyorum. Açıkçası ben Türkiye'de de bazı gazetelerin kalkıp da hakaret içeren karikatürleri yayınlama hevesine girmesini de anlayamadım açıkçası. Yani
ne gibi ya? Ya
biliyorsun o karikatürleri basmak istediler. Ha şey. Tırlar aranınca yok tırlarımız arandı ifade özgürlüğüne karşı falan dediler. Ya arkadaşlar yapmayın yani bu ülkede yaşıyoruz anlatabiliyor muyum? Buranın kurallarına uyacaksın yapacak bir şey yok yani. Ben demiyorum ki özgürlüklerinizi kısıtlayın ama o bir özgürlük değil insanların inançlarıyla. Oynayamazsınız ya. Bu kadar yani basit evet, bir şey. Ha, o öldürülmeyi hak ediyorlar mı? Etmiyorlar yok, tabii ki. Tabii o kadar değil. Yanlış anlamayayım burada ama onların yaptığı da iş değil. Onların yaptığını da savunmuyorum açıkçası.
Yani evet.
Bana çok saçma geliyor.
ben şimdi lafa girersem uzar bu konu.
Yani
ben o yüzden girmiyorum.
Şey var, Amerika'da da bazı söyleşilerde söylüyor adam. Diyor ki ya diyor sürekli diyor Müslümanların öldürdüğü Hristiyanlardan bahsediyorsunuz. Hristiyanlar çok daha fazla Müslüman öldürüyor diyor falan diye böyle bir şey var yani. Mesela söyleşi de var. Onlara da katılıyorum. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Ben prizlerle ilgili bir habere geçeyim.
Tamam, yani son olarak başta da söylediğimiz şey şu. Özgürlük bir başkasının özgürlüğüne veya kişiliğine
evet, saldırmayacak. Zarar vermemek, saldırma hakkı değerlerine söz etmeyecek arkadaşlar. Çok fazla alay etmeyecek, küçümsemeyecek. İnsan değeri varsa savunacaksınız. Bu arada bir efsane var biliyorsunuz. Aman prizlerde adaptör bırakmayın, onlar enerji tüketiyor. Çekin, elektrik faturanıza katkı sağlasın, dünyanın ısınmasını engelleyin, elektrik tüketimini azaltın diye. Bir araştırma yapılmış, 2012 yılında yapılan bir araştırma. Sonuçları yeni açıklanıyor. Gerçekten de adaptörlerin prize takılı olduğunda, özellikle bir ülkenin geneli olarak baktığında çok ciddi sorunlar doğurabileceği ortaya çıkmış. Mesela bir adaptör prizde boş halde duruyorken 0.26 watt tüketiyormuş. Önemli bir tüketim değeri aslında, az da olsa. Ha, elektrik faturasına katkısını yıl sonunda baktığınızda işte 10 lira 12 lira falan bir katkısı var ama çok önemli bir şey değil yıllık bazda baktığında. Ama evinde 10 tane adaptör varsa 120 liraya çıkıyor bu. Ki adaptörsüz cihazımız da yok aslında düşündüğümüzde. Birçok cihazımız sürekli adaptörde takılı olarak diyor. Sadece adaptörün tükettiği değer. Cep telefonu şarj olurken genelde 4 watt'a yaklaşıyormuş. 3.7, 3.7 watt'a kadar çıkıyormuş güç çekilen. Ki telefondan telefona değişir bu. Ama telefonunuz şarj olduktan sonra adaptörü takılı kalmaya devam ederse doğal olarak gücünü oradan almaya devam ettiği için de bu değer 2.24 watt'a düşüyormuş. Telefonunuz %100 şarj olduktan sonra şarjdan çekin demişler enerji tasarrufu için ama sonuç olarak pilden de tüketiyor. Pil de şarj ediyorsun sonrasında daha fazlasını tüketerek çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama araştırmacılar şuna dikkat çekiyorlar. Ya kişisel bazda diyorlar tamam çok büyük bir etkisi yok. Yani faturana yansıyan ama bütün İngiltere'deki akıllı telefon kullanıcıları adaptörü şarj olur olmaz çekseler telefonları 45 bin kişilik bir yerleşim birimine elektrik sağlayabilirler bir yıl boyunca diyorlar.
Ya bu aslında şeye benziyor. Yani musluğu damlatıyor da kısıyorsun ya. Ya onu damla sonra
evet, damla. Sen damlaya damlaya göl olur derler.
Ama hakikaten damlaya damlaya göl olurun elektrikli versiyonu diyebiliriz diye düşünüyorum.
Gerçekten
kesinlikle
öyle.
De katılıyorum sana bu noktada.
Yani evinizdeki adaptörleri işiniz bittiğinde sökün. Ben de söktüğüm zaman iki kişiye diyoruz. İzleyen kaç kişi var? 1004 kişi var. Hepimiz sökersek eğer önemli ciddi bir tasarruf sağlamış oluyoruz ülke adına.
Kesinlikle.
Çünkü biz enerjiyi dışarıdan ithal ediyoruz belli bir kısmını. En azından oradan ithalattan düşürsek ülkemize katkı sağlamış oluruz. O da bir önemli gelişme.
Kesinlikle.
Yani dünyadaki ısınmayı geçtim ülkenin ekonomisine katkı.
Biz genellikle
katkı
böyle birazcık yumurta kapıya dayandığı zaman hareket ederiz. Ne bileyim barajlarda su azaldığı zaman böyle bir telaşa kapılır.
Evet.
Ya hadi biraz
ben hemen duşumu alayım diyorum yalnız ben. Yani diyorlar ki barajlarda su azaldı haberi geldi. Ben bir duş alayım ya filan
diye. Gitmiyorum.
Hemen bir giriyorum. Belki yarın kesilir filan. Ne olur ne olmaz. Bizim teknolojilerde su kullanımı artıyor.
Artıyor mu? Ben tam tersi olur diye düşünüyordum ama.
Yok herkes leğenlere filan dolduruyor. Küvete dolduruyor.
Yedekleri
yapıyor. Ne olur ne olmaz.
Ben buradan kısa kısalarıma geçeceğim müsaade edersen Mesut.
Tabii
daha
ki.
Sonra benim kanadımda haberler bitiyor. Civilization babası Sid Meier abimiz yeni oyununu duyurdu arkadaşlar. Son olarak Civilization Beyond Earth ile birlikte Civilization oyun türünü uzaya taşımıştı. İnsanlığı uzaya taşımıştı.
Şimdi gelen diğer oyunumuz, taşıyor.
Gelen oyunumuz aslında gelen oyunumuz aslında uzay temasını devam ettiriyor. Hatta Civilization Beyond Earth'ün senaryosunu alıyor arkadaşlar ama burada uzay gemisini yönetiyoruz. Sıra tabanlı bir işleyiş söz konusu. Şayet FTL'i izlediyseniz diyorum, oynadıysanız Faster Than Light.
Bunun videosu biraz yok herhalde değil mi? Yani girmiyorum bir şey.
Olması lazımdı. İndirmiştim diye hatırlıyorum ama
bir bakayım,
göremiyor olabilirsin. Ben ilgili haberleri vereyim bu sırada arkadaşlar. Her ne kadar biz Sid Meier'den işte Pirates'ı bekliyor olsak da maalesef uzun süredir Pirates'tan haber yok. Bir kere yaptı oyunu. Bir daha da devamı gelmedi. Benim zamanda oynadığım keyif verici oyunlardan bir tanesiydi. Bir de Sid Meier ya da daha doğrusu 2K ekibi Sid Meier'in yapımlarını tablet üzerinde de görmeyi çok arzuluyor. Zira PC ve Mac yanı sıra iPad için de hazırlanıyor bu oyun arkadaşlar. Sıra tabanlı olacağını söylemiştim ve FTL tarzı oyunları seviyorsanız şayet uzay gemisini yönetmek, uzay geminiz içindeki tayfalara yön vermek, onlara işte yapması gereken görevleri vermek gibi olgulardan da hoşlanıyorsanız Sid Meier'in yeni yapımı olan Starships'i sizlere tavsiye ediyorum. Not alın. Büyük ihtimalle keyif alacaksınızdır diye düşünüyorum. Sen bu tarz oyunlardan hoşlanıyor musun Mesut?
Ya seviyorum. Çünkü sakin sakin oturup evde vakit geçirebiliyorum.
Tablette mesela falan da olması bence yani güzel olur.
Eskiden çok oynuyordum ben seve seve. Ama şimdi çocuk olduktan sonra zaten evde bir televizyon bile izlemiyorum. Çocukla oynuyorum sürekli. Şu anda çok tatlı zamanı böyle oyun istediği şey zamanları falan. Çocuğunuz olduktan sonra hayatınız değişiyor. Ondan oynuyorsunuz paso. Eğer de şu sanal gözlükle o büyüyene kadar gelişir, onu kullanacağı seviyeye gelene kadar.
Ondan sonra takarız.
Ondan sonra zaten biz onu takarız. O savaş oyunu, uçak oyunu.
Paldır küldür.
Derken konsol bile açmayız yani.
Bakalım. Büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde çok daha farklı oyuncaklarla karşılaşacağız.
Zaten yani. Şimdi ben oyuncak reyonlarına gittim. Ben severim aslında oyuncakları yani. Bu yaşta
yine de bir geziyorsun değil mi?
Ben gezerim. Ya diyorum bir an evvel büyüse de şu uçağı satın alsam, şöyle oynasam falan filan ondan beraber. İnsan özeniyor yani.
Kesinlikle.
Çocuğuyla beraber. Bir de şey çok keyifli bir şeydir. Ben her zaman onu severim. Kardeşim de olduğu için ben kardeşim mesela konsol alırdım, kardeşime bırakırdım bütün oyun, yeni oyunu falan. Onun o heyecanla oynamasını, mutlu olmasını ben severdim. Keyif alırdım. Evet, onun yanında yani. Oturdum, oyun oynardım. Yani oyunu izlerdim daha doğrusu. Şimdi çocuğum var. Düşünsene bir şeyler alıp getireceksin, mutlu olacak, onları görecek, çuf çuf çuf uçuracak.
Allah bize baba sen de gel diyecek.
Allah her isteğine nasip etsin. Amin. Her hazır olana. Çünkü çocuk için hazır olmak da lazım.
Kesinlikle.
Evet. Birey hem psikolojik hem maddi olarak.
Birey yetiştiriyorsun ya.
Evet.
Hiçbir şeye benzemez. İnsan yetiştiriyorsun.
Tabii ilgilenemeyecek adam hiç bulaşmayacak bu işe.
Evet, kesinlikle. Buradan bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Daha önceki ikisi birlerde sizlere haberdar etmiştik. Steam üzerinde FPS sayacı ve canlı yayın sisteminin geleceğini, beta aşamasındaydı her ikisi de. Artık her iki uygulamada, canlı yayınlarda FPS sayacı da Steam'e gelmiş durumda. Bakalım Twitch'in tahtını elinden alabilecek miyiz?
Fraps gitti be.
Ama ya git zaten ne bileyim ya.
Doğrudur, hiç geliştirmemişti onu.
Geliştirmişler.
Değil mi?
Bir de onun o eşek kadar böyle ekranın kenarında duruyor olması biraz daha göze hoş bir yapı sunabilirlerdi. Arayüzü falan geliştirebilirlerdi.
Gerçi
ama
eşek gibi olması bizi kolaylaştırıyor oyunlarda yani hala da video kaydı alırken.
İşte mesela ama siz sunum yapıyorsunuz.
Evet.
Çünkü istatistikleri sunmanız lazım. Evet, bizim açımızdan güzel oluyor ama bir oyuncu oyun oynarken
evet,
o köşede böyle bir rakamların sürekli böyle göze çarpacak şekilde bulunması oyunun atmosferini birazcık baltalıyordu diye düşünüyorum. Ya da kendi kişisel görüşümdür ya, bilmiyorum, belki arkadaşlar.
Ya doğru, çok büyük çıkıyordu yani.
Şey yapmasın. Tal abi çok istedi demişler. En az 10 çocuk. Neyse ben panele fazla bakmamaya çalışıyorum çünkü gözüm kayıyor. Son haberimde Bali'den. Bali'yi oynamış mıydın? GTA serisini çok sevdiğini biliyorum Mesut.
Bali'yi hiç oynamadım.
Hani Red Dead Redemption'ı seviyorsun.
Evet, bana GTA çok şey gelmedi. Konusu çok çekici gelmedi ya okuldaki
bir öğrenci yönetmek.
Evet yani.
Tam da hazır karnına alınıyorken aslında. Evet arkadaşlar, Rockstar'ın bir diğer başarılı açık dünya oynanışına sahip oyunu Bali'yi bir de Unreal Engine 4 motoruyla birlikte geliştirmişler. Aslında mümkün olduğunca sadık kalınmaya çalışılmış bir çalışmayla karşı karşıyayız. Açıkçası ben çok beğenmiştim Bali'yi. Hani bir öğrenciyi yönetmek, okul atmosferinde her okulda olduğu gibi aslında böyle işte kabadayılık yapanlar, ki oyunun adı zaten Bali, kabadayılık yapmak gibisinden. Kendini ezdirmemeye çalışan, yeni geldiği okulda ortama ayak uydurmaya çalışan.
Ya, ne adamlar var. Kızlarla uğraş tek tek değil mi?
Evet yani. Helal olsun diyelim yani. Unreal Engine 4'te de bu oyunu görmek çok keyif verici. Şöyle yeniden bir oyunu görsek ya, Bali 2 olabilir mesela. Hani kolej dönemi sonrasında bir de üniversite dönemine baksak diyeceğim ama şimdi üniversite ile kolej ya da lise yılları birbirinden epey farklı olgular. Hani orada karşılaşacağımız evet, olaylar nasıl olur, dersler nasıl olur bilmiyorum. Güzel, ellerine sağlık diyelim kendisine. Güzel bir nostalji
çok
oldu bizim içinden. Çok güzel yapmışlar
ya,
kesinlikle.
Evet. Aslında işte okul üstü sonrasında takacaksın onu, gezeceksin buralarda. O mekanın içinde. Ne de olsa evet. Unreal Engine 4 destekliyor da.
Kesinlikle.
Canavar gibi yani.
Tabii böyle bir grafiğe sahip, açık dünya oynayışına sahip bir oyun da ayrıca bir keyif verici.
Olmayacak değil, Talha'ya yaklaşıyoruz. Tabii, yani. Tabii, ben kesinlikle inanıyorum ona. Kesinlikle. Çok ciddi bir şekilde. Mutlaka yaklaşıyoruz.
Benim de son haberim de bu. Ben her zamanki gibi tableti kapatıyorum.
Tableti kapatıyorsun. Evet arkadaşlar. Aslında ikisi birlikte sunacağımız haberlerin de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yaklaşık olarak 1000 kişilik bir topluluğa da ulaştık. Çiğ köfte isteyen çok fazla var ama onu yaptın
yaptık
zaten. Artık daha ne yapacaksın?
Ben onun
yani
sözünü vermem
evet,
daha. Bitti, tamam.
Gerçekten.
Ama 10.000'e ulaştığımızda Twitch'teki takipçi sayımız, şöyle bir sabahlama yapacağız.
Değil mi? Sabaha kadar bir yayın
akşamdan
yaparsınız.
Akşamdan sabaha yayın yapacağız.
Evet, o önemli bir söz olabilir. Burada nasıl 10.000'e ulaştıracaksınız arkadaşlar? Tabii ki favlayarak girip like
tabii
edeceksiniz.
Takip etmeyi.
İlla paralı üyelik değil. Orada bir para simgesi var. Ona
yok,
gerek
artık
yok. Yan tarafta kalp simgesi de var. Direkt takip edebiliyorsunuz.
Evet,
takip
para simgesi biz partnerlik anlaşmamız olduktan sonra otomatik olarak gelen bir şey arkadaşlar. Bazıları siz mi açtınız falan diyorlar. Biz açmadık arkadaşlar. Ama bir beşlik atarsanız hemen almaz diyor.
Şimdi bir arkadaş 2500K 4 GHz overclock edilmişken GTX 980'e darboğaz yaratır mı diye sormuş. Açıkçası 4 GHz'e overclock edip denemedim. Şimdi denemeden de donanımlar hakkında buradan ahkam kesmek yanlış olur. Bu yüzden cevap veremeyeceğim, kusura bakma. Mantı açsın diye var. Mantı açabilse açardı aslında, yerdik. Ama o kadar da yetenekli olduğunu düşünmüyorum.
Yok canım, ne gezer.
Yani.
Mesut sen yoğurt.
Yoğurt çiğ köfte demiş. Hiç anlamam. Yemekten gram. Yani bir yumurta menemen yapabiliyorum. Onu da sonradan öğrendim.
Evet, bu arada bir arkadaşımız abi şu BSC sitesine girerken sürekli üyelik girmeye de konuşsanız demiş. Onun üzerine gerçekten de çalışıyoruz arkadaşlar. Bazen düzeltsek de ara sıra tekrar o problem tekerrür edebiliyor ama o bizim de dikkatimizde. Biz de bölüm sonu canavarı kullanan birisi olarak ana sayfasını sürekli logout olmak gerçekten de can sıkıcı. En kısa sürede umarız hakkından geliriz.
Canın sağ olsun üstad demiş birisi. Yapmasam niye? Da canın sağ olsun demiş.
Yani bine artık olmaz arkadaşlar. Hani bini gördük, hedef 2000. Hedef 2023 gibi oldu ya.
Bir arkadaş DDR4 alınmalı mı demiş. Arkadaşlar şimdi DDR4 için şöyle bir seçeneğiniz yok. Aynı anakartta DDR3 mü kullanayım, DDR4'e mi geçeyim? Ya da DDR3 kullanıyordum şimdi ben DDR4 mi almalıyım falan diye. Yeni nesil işlemci ve anakart alacaksanız internet tarafında tabii ki DDR4 alacaksınız. Yani almalı mıyım derseniz öyle bir seçeneğiniz yok zaten. O bir zorunluluk oluyor. Mutlaka alacaksınız yeni nesil sisteme geçerken. Ha, bellek bant genişliğinin çok uç noktalara gelmesi sistem performansını ciddi etkilemiyor. Yani bir işlemci almak gibi değil yüksek frekanslı bir bellek almak. Bunun da altını çizelim. Yüksek hızda olması kötü değil ama o kadar da iyi değil düşündüğünüz kadar.
Burada bayağı bir soru var.
Bayağı var.
Uçuyoruz.
Beyler yeşil kalp mor olunca abone olmuş oluyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Doğru mu? Yoksa
evet,
yanlış
doğrudur.
Mı?
Doğrudur. Mor arınca abone olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Cortana bölgesel mi diye soran olmuş.
Evet arkadaşlar sadece İngilizce ve belli İspanyolca falan gibi dillerde çalışıyor. Türkçeyi desteklemiyor. Türkiye'de kullanamayacağız. Belki de sadece yazılı arama fonksiyonunu kullanabiliriz Türkiye'de.
Evet büyük ihtimalle.
Microsoft Türkiye baskı yapıyormuş o tarafa ama hani daha kesin bir şey yok. Şu an bir konsol alacak olsanız PlayStation 4 mi Xbox One mı demiş. Ben yine PlayStation 4 alırdım ama Xbox One alan insanlar da pişman olmazlar. Çok güzel oyunları var. Kendine özel çıkmış.
Katılıyorum.
LG G2'ye Android 5 ne zaman gelir demiş bir arkadaşımız. Bilmiyorum açıkçası yakın zamanda verileceğini düşünüyorum. Çok fazla haberi çıkmaya başladı çünkü bunun.
Chat paneli uçuyor ya ben şu anda gözümü oradan alıyorum. Şey, aynen. Star Wars filmindeki
yeşil olunca abone olmuyor demiş gibi. Bir arkadaşımız. Herhalde o üyelikten çıkın işaret oluyor mordan yeşile dönmesi. Doğru mudur?
Onu bilmiyorum ya. Daha önce hiç abonelikten çıkmadım.
Evet yalnız arka plan ne kadar hoş duruyor bizim ya böyle.
Bir, acaba bir kuş, böcek sesleri falan verebiliyor muyuz?
Bakayım, deneyeyim diyeceğim ama çok uğraştırır.
Ya gerek yok.
Evet, değil mi?
Böyle gereksiz bir şey ne alaka efekt, ses efektine gerek yok.
HTC M7 Lollipop ne zaman gelecek demiş. M8 için verilmeye başlandı, onda birkaç ay içinde gelecektir diye düşünüyorum.
Abi ben. Cahiliyetim mazur gör. Ben bir şey sormak istiyorum bu
tabii
noktada.
Ki buyur.
Lollipop diyoruz. Ne bileyim,
Android 5.0.
Jelibon. Yok, niçin şeker, KitKat falan, çikolata şeker isimleri falan konulmuş? Bir mantığı var mı yoksa bu şekilde gelmiş böyle mi gidiyor?
Ya onlar şeker isimlerinden gidiyorlar.
Ha, tamam yani özel bir anlayış evet, yok değil mi? Ya ben bazı noktalarda hakikaten kaçırdım
yok, bir şeyi. Yok özel onlar şeker isimlerinden
bir şey
gidiyor.
Mi kaçırdım öyle acaba diyorum.
Keyifli oluyor.
Artık dayanamadım bunu canlı yayında sorayım da yani Allah'ın bilgisini kurdan saklamıyoruz. Bilmiyorum çünkü. Konuşuyorlar KitKat geldi, jelibon gitti.
Bir arkadaş dedi ki Çay TV'ye dönmüş abi demiş arka plan.
Evet arkada. Karadenizli bayanlar şey topluyor.
Witcher 3'ten bahseder misiniz demiş bir arkadaş. Witcher 3 tam bir hardcore PC oyunu olacak. Büyük ihtimal konsollarda PC'deki minimum grafikleri göreceğiz.
Evet.
Ya da medium.
Isimleri onu gösteriyor.
Minimum medium arasında medium bir şey arası. Göreceğiz. PC'de ise hardcore inanılmaz grafikler sunacak diye bekliyoruz yani. Bekliyoruz şimdi sürpriz de olabilir.
Sen çok fazla RPG oyunlarıyla aran yok herhalde.
Oynamam çok vakit istiyor. Ben zaten satın da almadım. 55 lira 60 lira olmasına rağmen bir ara heyecandan alsam
alalım
dedim.
Alalım ya. Ama işte co-op falan yok mu?
Sen çocuğumun rızkını. Ya ben online olsaydı kesin alırdım yani.
Ya Mesut
köşünü. Bak online olsaydı alırdım. Şimdi çocuğumun
GTA
rızkını.
GTA 5'i alıyorsun.
Hırız düşmanı bir adama kaptırmayayım dedim.
Hakikaten de öyle yalnız ha. Geralt'la sokakta gezince hide your woman. Witcher is coming diyor. Kadınlarınızı saklayın Witcher diyor.
Saklayın. Diyor ki KitKat adını parayla yazdırdı oraya Tahar'ı izlemiş.
Bak mesela arkadaşlar akıl şey ne bilgini öğrenmenin yaşı.
Oyun oynamak amaçlı bilgisayar kullanan birisi için işlemci 2.4 GHz'lik 4 ve 6 çekirdekli bir CPU mantıklı yoksa 3.4 GHz'lik 2 çekirdekli CPU. 2 çekirdekli değil 4 çekirdekli yüksek megahertzli bir CPU alman iyi olur. Oyunlar da artık çok çekirdekten yararlanmaya başladılar. Windows telefon alınır mı demiş, ben hala almam.
Ne?
Windows Phone telefonlardan bahsediyorlar da. Belki bir Windows 10 çıksın görelim de ondan sonra
ama
konuşuruz.
Ama ben bir tabletine karşı açıkçası biraz böyle bende bir...
Evet bir görmek lazım ama işte neler olacak.
Xbox One kullanıcısı olarak açıkçası böyle biraz heveslendim ne yalan söyleyeyim.
Doğada prizi nereden buluruz demiş. Taşınabilir USB artık şarj cihazları var. Bir tane ondan alırsan kurtarırsın. GeForce 740M ekran kartım var. DirectX 10'u destekler mi demiş. Şimdi 7 serisi desteklenecek diye açıklandı. Ama mobil tarafta ne olur bilmiyorum. Ben desteklenecek diye biliyorum açıkçası. Şimdi kesin buradan söylemeyeyim. 840M kartı PC'ler oyun için ideal mi demiş. İdeal derken giriş seviyesi yani 740M'den hallice. Modeline göre değişiyor tabi.
Uf yazılara bak sorulara
aynen
bak.
Bir sürü akıyor. Arkadaşlar zaten 2 saat 4 dakikadır yayındaymışız. Yavaş yavaş.
Valla kapatalım. Ben
evet, bunun sonrasında. Siz canlı yayın hazırlanacaksınız. Kayda geçeceksiniz.
Buradan kasayı oraya götüreceğim. Evet. Sistemi kuracağım.
Arkadaşlar yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası bizi çok mutlu ettiniz. Gerçekten yine uç noktada izleyici sayılarına ulaştık. Bu bizim için önemli bir konu. Umarız keyifli bir program olmuştur sizin için. Hep beraber iyi bir program geçirmişizdir. Bunun haricinde bir eksiğimiz olduysa, sizi kıracak bir söz ettiysek affedin. Bizim amacımız aslında orta yolu bulmak.
Orta yolu bulmak.
Evet yani biz kendi düşüncelerimizi açıkçası kanun olarak görmüyoruz. Size bunları dikte etme çabasında veya düşüncesinde değiliz. Bu saçmanın ötesinde bir şey olur zaten böyle bir muhakkak. Şey olsa. Burada sadece içimizden geçenleri, olması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri söylüyoruz. Olmasını gerektiğini düşündüğümüz şeyler de kimi zaman doğru olmayabilirler yani.
Yani işte herkesin farklı evet, bir herkesin hayat görüşü, farklı bir...
Hepinizi seviyoruz onu bilin ve istediğimiz şey de insanın insana saygılı olması. Değil mi?
Muhakkak.
Bir başkasına yani. Karışmaması. Mesela Amerika'daydım, taksideyim. Adam dedi ki Vegas'ta, geceliğin dedi... Şey gidecek misin dedi strip club'lara hani gentleman club'lara falan bakacak mısın dedi. Yok dedim ben öyle bir adam değilim gitmiyorum zaten alkol kullanmıyorum dedim. Kadın var dedi en azından onlara bakarsın falan filan içki içmesen de dedi. Yok dedim ben o tipte bir adam değilim gay misin dedi.
Oy va.
Yok dedim ben evliyim dedim ya falan ha dedi falan filan.
Baştan nereden? Söylesene.
Dedim ben Müslümanım dedim Türkiye'den geliyorum falan kaç karım var dedi gülerek.
Var mı? Yok ya dedim. Finlandiya'dan arkadaşlarım geldi.
Türkiye'de dedim geçiyorum. Sadece bir kişi izin veriyor. Seni kaç karım var Amerika nasıl dedim. O da güldü baya dedi burada bir kişi izin veriyorlar ama dedi sana kalmış istersen bin tane yaparsın dedi.
DLC'leri geliyor sonra. Aynen. Benim de Finlandiya'dan arkadaşlarım geldiğinde ben bekardım o zamanlar kaç kızla evleneceksin dediler bana. Kendileri de bayandı. Vallahi abi siz bilirsiniz. Dörde kadar yolu var falan. Yani çok farklı anlayışlar ve algılar var. Orada anlattığın zaman aha böyleymiş falan filan.
Yani Araplar farklılar. Onların kültürleri bizim farklı.
Ya şimdi olay hani çok ayrı bir olay. Hani de genel olarak şeyi anlattım yani. Bir kalbe bir kişi bir girer. Değil mi? Yani bir kişiyi sevdim. O olay bitmiştir.
Sonra adam şeye kadar geldi yani. Dedi ki paran oldu mu dedi. Güç sende oluyor dedi. Ve doğruları sen belirliyorsun dedi. Amerika'da dedi göya dedi işte neymiş El-Kaide dedi düşmanmış dedi. Rusya'ya karşı kullanırken bizimkiler iyiydi de dedi işte ya kendine dönünce mi kötü oldu. Paran varsa dedi herkes ben dedi öldüğüne bile inanmıyorum dedi.
Olabilir.
El-Kaide liderinin dedi. Yani çünkü ortak bunlar her şeyi yaparlar dedi. Bu da Amerikalıydı arkadaşlar. Yani dünyanın neresinde olursanız adam ne diyor biliyor musun? Sen bana dokunmuyorsan ben de sana dokunmam diyor adam.
Tabii canım.
Bu iş böyledir diyor bak. Kesinlikle. Adam o kadar şey sonunda konuştuğumuz şey bu ve diyor ki o da politika diyor lanet olsun politikacılara. İnsanlar birbirine düşman ediyorlar. Hepimiz kardeşiz diyor adam.
Bu öfke ne diye.
Aynen.
Evet.
Ama adama bahşişi bol verdim. İnerken dedim helal olsun kardeşim. Ve beni gerçekten istediğim yere elektronik mağaza arıyordum. Çok güzel bir elektronik mağazasının bulunduğu yere götürdü. Yok adamlarda öyle bir şey yok zaten. Kaç tane taksici var? Diyorum ki mesela işte bir AT&T mağazasına götür hat alacağım falan filan. Yeri söylüyorum. Orası uzak ben senin daha yakında bir yer biliyorum diyor. Adam daha yakındakine götürüyor.
Hayırlı işler.
Değişik vallahi değil mi adamlar? Evet, böyle olduktan sonra... Evet. Gerçekten huzurlu yaşarsın ya. Tamam orası da mekanik bir ülke. Bizim kadar sıcak değil ama çok sıcaklık da iyi değil. İnsanlar birbirine bu sefer çok karışıyorlar.
Evet,
nereye
evet.
Gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne
vallahi
yapıyorsun?
Vallahi işte abi hani çok benim söylemek istediğim şeyler var ama çok şu anda var ya süper bir kendime hakim oluyorum program uzamasın diye. Ama yani güzel noktalara değindin. Ben de seninle aynı fikirdeyim yani.
Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki program offline olacak. Artık bir ay sonra yine canlı yayında buluşuruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın akşam Alacakaranlık Kuşağı'nı bekliyorum. Reklamımı da yapayım.